Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen, in Berg und Tal und Strom und Feld. Lalala,
Bundesliga 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Kısa bir ara vermiştik. Milli maç arası diyorum ama yani Avrupa'da milli maç arası yoktu. Afrika Kupası gördük, bol penaltı, atışmalı maçlar. O da dün sonuçlandı, Senegal şampiyon olmuş. Geri döndük Bundesliga'mıza. 21. haftayı geride bıraktık ve ben Öner, yanımda Gencer var. Gencer hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi ara verdik, arayı nasıl değerlendirdik onu sormaya gerek yok. Bir yandan da transferler tamamlandı işte. Geçtiğimiz hafta transfer penceresi kapandı. Kimi oyuncu aldı, kimi oyuncu verdi. Herkes kendine göre takviye edenli bir şekilde tamamlamaya çalıştı. Gelelim şimdi cuma günkü maçımıza. Bir Hertha Berlin Bochum, senin favorin Bochum bir puanı aldı götürdü. Ama tabii daha fazlası olabilirdi. Biraz şeyden bahsetmek istiyorum ben. Bu özellikle Sebastian Polter, hani demiştik bir kızağa çekildi. O penaltı muhabbetinden sonra ilk 11'den kesildi ama nedense Polter ikinci yarıda girdiği zaman çok daha etkili işler yapıyor. Attığı gol de bunun biraz göstergesi oldu. Diğer taraftan da Hertha Berlin Kempf'i aldı Stuttgart'tan. Bayağı şey parasını, böyle köfte ekmek arabası parasını, 5 milyon euroya. Savunmayı biraz daha değerli toplu hale getirmeye çalışıyor. Bakalım Kempf ne kadar uyum sağlayacak. Onu da zamanla göreceğiz. Bir de Hertha Berlin'in işinde tabii ben biraz daha yaş görüyorum. Şundan dolayı bütün çark Jovetic'e bağlı gibi. Jovetic'in de bir sakatlık müdavimi olduğunu düşünürsek gene sezonun kalan kısmında, yani kalan 13 maçın en az bir 5'inde 6'sında oynamayacak gibi gözüküyor. Hertha Berlin bakalım bir B planı bulacak mı? Şu an için pek öyle gözükmüyor ama onlar için de durum biraz sakat. Aldıkları bir puan tabii biraz işlerine geldi. Ama aşağıda puanlar birbirine çok yakın. Yani Bochum'da 11. Bochum'un 25 puanı var. 16. Augsburg'un 22 puanı var. Yani orası bayağı karışacak belli. Sen maçı nasıl buldun? İki tarafı da ara yaramış mı? Ne diyorsun?
Hertha ve Tayfun Korkut da zaten biliyorsun şey bir döneme girmişti. Güzel günler geleceğini sinyalini veriyordu. Ama açıkçası ligin ikinci yarısına çok iyi başlamadı. Şöyle son 4 maçına bakıyorsun. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet biraz şey duruyor. İçeride beraberlik, kendi sahasında dışarıda mağlubiyet şeklinde ikinci devreye başladı. Bu da onları bayağı aşağı attı. Şu an 14. sıraya kadar gerilediler. Aslında iyi oynadı maçı. Hatta iyi başladı değil, iyi oynadı demeyeyim. Çünkü zaten Bochum kontratak kovalayan bir takım aslında. Bu biliniyor. Çünkü Holtman gibi hızlı oyuncular var, Asano gibi. Bir anda rakibin arkasına kaçmaya çalışan oyuncuları var. Evet, Kempe zaten geldiği gün hatırlarsın demiştin. Evet. Bedavaya nasıl aldılar böyle. Kim bilir dedim arkada ne şeyler var. Özellikle sağ kanattan Holtman'la Bochum yüklenmeye çalıştı. Hem Kemp hem Mitesta çok güzel kapattı orayı. Yani Holtman'a gelen hiçbir top ilk yarıda böyle atak, hani şutla sonuçlanmadı öyle diyelim. Hakikaten kalitesini gösterdi. 500 bin hakikaten Alman Ligi gibi büyük paraların döndüğü bir yer için bayağı çerez parası. Ama sana aynı söylediğimi dinleyicilerimize de söylemiş oldum. O sözleşmenin arkasında kim bilir nasıl maddeler var.
Yani 500 ne bin euro diye. Yani Anadolu takımından top çalamazsın 500 bin euroya şu an Türkiye'de.
Şeye çok hakim değilim. Şu an bilmiyorum böyle bu takımlara da finansal fair play var mı? Belki şey yapılmıştır. Hani 500 bin euroya Kempf'i alalım. İşte Kempf'le birlikte ayakkabılarını da 3 milyona alalım falan diyor.
Ya da şey taksit ya da ne bileyim sonra şu kadar maç oynayınca şu kadar para falan.
Olabilir. O kadar bonus gibi. Yani çünkü bazı şeyler finansal fair play giriyor. Bazısı girmiyor. Ama tabii Hertha buna tabi mi onu bilmiyorum. Onu bir araştırmak lazım.
Evet.
Biraz da oyuncuların böyle liglerde biz alışık değiliz Türkiye'den ama böyle liglerde oyuncuların da kariyer şey olabiliyor. Mesela geldiği takımda memnun olmayabiliyor. İstediği gibi bir rolde oynamıyor olabiliyor oyuncu. Hani bunu yönetime, teknik ekibe belirtiyor. Diyor ki ben diyor mesela beni sen bek oynatıyorsun, kanat bek. Ben stoper adamım. Yani yapamıyorum orada. Kariyerim geri gidiyor. Beni bu sene böyle düşünmüyorsanız stoper oynayabileceğim bir yere kiralayın ya da satın. Bir oyuncu da gitmek istiyor olabilir. O yüzden hani çok irdelemeyelim. Kimsenin de daha fazla günahını almıyor. Ama kalitesini gösterdi. Hakikaten Middlesbrough'dayken ilk yarı Holtman sol kanat gibi çıktı aslında. Her yerde öyle yazıyor ama sağda oynadı Holtman ilk yarı. Bir türlü yani atağı şuta çeviremediler. Bochum tarafına bakarsan onlar da ikinci ligin ikinci yarısına onlar da kötü başlayan takımlardan biri aslında. Aslında galibiyetle açtılar. Yani hızlı bir ikinci yarıya girecekler dedim. Sonra bir anda yeni ligin üstüne onlar da iki beraberlikte çok iyi gitmiyorlar. Her takada kötü olmasın ama. Polter konusu evet kızağa çekildi dedik. O Pantovic'le yaşadıkları penaltı gerginliği sonra penaltıyı kaçırmasındandır ama merak edip ona baktım. Şimdi Polter 16 maça çıkmış lig başından beri. Bunların 8'inde aslında ilk 11'de çıkmış. Yani oynadığı maçların yarısında yedekten giren bir oyuncu şeklinde. Yani o yüzden çok ondan dolayı da kesti denemez. Her ne kadar o maçtan sonra yedekten daha çok girmiş olsa da. Ama zaten hani hamle olarak da kullanılan bir oyuncu görünüyor kağıt üstünde. Ama evet son iki maçta yedekten girmesine rağmen golünü atıyor. Şeyi gösteriyor. Zaten bu hafta biraz şimdi not aldım şey. Antrenörlerin haftası oldu hakikaten. Şimdi bu maç, Stuttgart maçı, Mainz maçı. Ya hamleyle oyuna giren oyuncular hakikaten maçın gidişatını değiştirdi. Mesela maça bakıyorsun. İkinci yarı 46'da Polter girdi. 1-0 yeniliyorken 48'de golünü attı. Maçı dengeledi. Diğer maçlarda da buna benzer olaylar oldu. Sonradan girip maçı kazandıran oldu. Gene maçı puanı kurtaran oldu. Hakikaten antrenörlerin hamle haftası oldu biraz. Jovetic'i tebrik edelim. Bundesliga'da ilk asistini yaptı o da. Beklenmedik bir şekilde bir duran toptan asist yapması hakikaten ilginç geldi. O kadar uzun mesafeden Jovetic'i kullanmasını beklemezdim ben. Maça gelirsek Hertha zaten sahasında her maç gol atıyor. Yani henüz bu sezon sahasında gol atmadığı maç yok. Bunu bilerek aslında Bochum'un maça çıkması lazımdı. Biraz daha savunma şeyini ön plana almalıydı. İşte kontra atak düşündüğü için özellikle Holtman, Pantovic, Asano bu maç onlara Lokadia'da katıldı. Dört oyuncu neredeyse hiç savunmaya yardımcı olmadı. Orta saha çizgisinin gerisi neredeyse gelmedi. Öyle olunca Hertha öyle ya da böyle duran toplasa golü buldu. Zaten kontra atak oynayan bir takım geriye düşünce aslında Bochum'un maçtan puan kurtarması çok zordu. Ama işte burada da Hertha'nın maçtan düşmesi geldi. Bir türlü golü atamadı Hertha. Şimdi daha çok aslında atak yapan takım gibi göründü ama beklenen gole baktığın zaman Hertha'nın o sayısı daha düşük. Yani biraz şey maçı oldu. Hertha topla çok oynadı, değerlendiremedi. En sonunda atamayana atarlar oldu ve Polter oyuna girdikten sonra golü bulunca Bochum. Zaten o gol Hertha'nın dengesini iyice bozdu. Oyundan tamamen düştü oyuncular. İki tarafta başka bir gol bulamayınca beraberlikle biten bir maç oldu. Maçın hakkı beraberlik diyebiliriz. Yani bir tarafa haksızlık olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ne Hertha puan kaybetti ne Bochum hak etmediği bir puan aldı diyemem. Ama Hertha'nın evet bir hala şeyi devam ediyor. Yani psikolojik olarak hani maçı koparamadıkça ya da bir gol yiyince çok çabuk oyuncular oyundan düşüyor. O görünüyor. Bochum'da mesela böyle bir durum yok. Bochum gene bir deplasmana çıktı. Kontra atağı oynuyorsun. Rakip öne geçti. İyice sana açık vermeyecek. Ama ona rağmen maçtan düşmeyip hamlelerle puanı kopardılar diyelim. Orada da biraz gelen golde gecikme var. Aslında Polter'e pasın daha erken atılması lazımdı. Kaleciden sekeni tamamlamış oldu biraz Şivolov'dan. Çünkü orada çok güzel bir arkaç yaptı. Lokadia mıydı? Tam hatırlamıyorum.
Lokadia'ydı.
Yani o verdi, o aldı. Lokadia orada aslında bir topukla çok güzel önüne bırakabilirdi. Ama fakeleyip hani şut çekmeyi tercih etti. Biraz gecikmeli bir gol oldu.
Ya Şivolov da çok kötü sektirdi bence. Yani. Çok alakasız bir yere sektirdi. Yani.
Öyle çok gol oldu. Mesela Gulasi de yaptı aynısını. Gulasi de yaptı şey maçında. Evet. Münih maçında. O da zaten
ilk golde
yaptı diyebiliriz. Tam hatırlamıyorum. Benzer bir gol daha var. Bu hafta kalecilerin yana çok sekti. Mesela Dortmund maçında da ilk gol. Kendi kalesine atılan gol. Yani kalecinin sektirmemesi gereken yere seken top. Gene savunma oyuncusunun olmaması gereken yerde olması falan. Peş peşe hatalar zinciri. Ama bu hafta bu çok oldu. Niyeyse kaleciler üstüne gelen topu hemen böyle yeterince uzaklaştıramayıp yakın mesafeye rakip oyuncularını çok sektirdiler. Her tabelinde onun kurbanı olan takımlardan biri diyebiliriz. Yani çok keyifli bir maç olduğunu söyleyemeyeceğim ama ben daha eğlenceli bir maç bekliyordum. Her ne kadar karşılıklı gol olmuş olsa da bence de haftanın sıkıcı bir açısı. Haftanın kapanışı bu sefer daha beni cezbetti diyebilirim.
Evet, şimdi Hertha Berlin'de Kempf'ten bahsetmiştik. Bir de iki yeni transferi daha sonradan oyuna girdi. Bjorkan ve Lee Dongshun. Onların da tabii ilerleyen haftalarda ilk 11'i veya gene sonradan girdiği zaman neler yapacağını, neler edeceğini zamanla görürüz. Şu an için bize çok bir şey vaat ettiğini söyleyemeyiz. Gelelim cumartesiye. Stuttgart kendisi aslında Frankfurt'u konuk etti. Uzun bir süre sonra Silas ilk 11'de çıktı. Artık herhalde Matarazzo hazır gördü ki kendisini ilk 11'de kullandı. Ama tabii bu da çok bir çözüm oldu diyemeyiz Stuttgart'a. Maç için yani Stuttgart'a herhalde tek artı yazabilecek şey Kalajic Sosa işbirliğinin kısa süreli de olsa bir dönüşü oldu. Yine Sosa'nın ortasında kafayla Kalajic güzel bir gol attı. Bakalım ilerleyen zamanda bunun şeylerini fazla örneklerini yine görecek miyiz? Diğer tarafta da demin bahsetmişti zaten şeyin Frankfurt'ta ikinci yarı Roden'in çıkıp Rustic'in oyuna girişiyle ikinci yarı iki gol attı Rustic. Ki attı ilk gol zaten daha çıktı. İkinci dakikasında güzel bir gol attı. Sonrasında attığı gol yani 2-2 iken attığı gol tam bir şans golü. Rakip oyuncunun sırtına çarptı. Yanlış görmediysem Mauro Panos'tu. Bu sırtından seken top Müller'i yanılttı.
Üçüncü gol evet.
Yani Müller'e de çok üzülüyorum. Yani transfer oldu. İyi dedim Stuttgart'a geldi hani güzel takım diye ama yani küme düşecek galiba. Müller'in de biraz şanssızlığı bu. Aslında Freiburg onu niye tutmadı ben çözemedim. Yani Flecken'den çok daha iyi bir kaleci. Yaşı da genç. Ama nedense Streich onu tercih etmedi. Müller de burada büyük ihtimal küme düşecek. Seneye gene bilmiyorum bir takımda fırsat bulabilir, bulamayabilir. Çok da emin değilim. Ama kesinlikle Bundesliga'ya hak eden bir kaleci. Diğer taraftan da Frankfurt toparlıyor biraz. Kendine geliyor. Orada belli takımlar gerçekten ligin ikinci yarısında gene bir şey kaybetti, ivmeyi kaybetti gibi Hoffenheim, Frankfurt, işte Köln biraz yalpalıyor, Mainz yalpalıyor. Yani biraz yukarıyı zorlayabileceğimizi düşündüğümüz takımlar hep böyle ilginç sonuçlar alıyor. Kaybetmesine rağmen Union Berlin 4. sırada kaldı. Freiburg yenilmesine rağmen 5. sırada kaldı. İlginç bir sıralama mücadelesi oluyor. Aşağısı da Avrupa potası da gerçekten karışık. Burada da Frankfurt altın değerinde bir 3 puan aldı diyebiliriz. Yoksa Stuttgart alacağı bir puanla biraz daha az da olsa bir rahat nefes alabilirlerdi. Senden alayım detayları. Sen iki tarafı nasıl buldun? Frankfurt sence maçı hak etti mi? Ne diyorsun?
Yani evet, Frankfurt maçı hak etti. Zaten maç çıkarlarken sen de biliyorsun Stuttgart'a aşağı doğru gidiyor diyorduk. Yani Frankfurt'ta Avrupa kupasını ara verdikten sonra hani sıradaki maçı bekleme safhasında tekrar eski formuna yaklaşmıştı. İyi gidiyordu. O yüzden Frankfurt'un herhalde favori olduğu bir maçtı. Bizi de şaşırtmadı açıkçası. Stuttgart'a hak ettiği noktaya ulaştı. Geçen hafta mı, iki hafta önce mi söylemiştik? Stuttgart aşağı doğru gidiyor, fırtın üstüne oturacak demiştim. 17. sıraya ve Stuttgart geldi ve hak ettiği yere oturdu. Stuttgart maçından sonra şunu sordum kendime. Acaba Wolfsburg da bu hafta gelip o da yerini alacak mı Stuttgart'ın üstünde? Çünkü beklentim oydu. Stuttgart, Wolfsburg üçlüsü bekliyordum. Onlar biraz diriliş yaşadılar bu hafta. Ona da geliriz. Yani 15. hafta en son Wolfsburg'u zaten yenmişti Stuttgart. Diğer küme düşme adaylarının. Ondan sonra kayıp yani 6 maçta 5 mağlubiyet. Bir tane beraberlik. O beraberliğe de bakıyorsun. Golsüz bir Fürth beraberliği. Yani ligin dipte yer alan takımına gol atamadan berabere kalmışsın. Ki bu maç daha da sorgulanması gerekiyor. Evet rakip güçlü ama eksiklerin döndü. Ona rağmen kayıp. Yani Kalasic döndü, Sosa döndü, Silas 11'e girdi, Mauro Panos yoktu geçen hafta. Onun eksikliğini çekiyorlardı. Ona rağmen yani Sosa, Kalasic, Banco, fix gol olmasına rağmen Sosa orta Kalasic kafa gene olmadı. Yani iki attığı maçta daha fazla gol yedi ve ligin dibine onlar da fırtın üstüne demir attılar. Ki üstündeki takımlarla da puan farkı 4. Yani bir hafta sonra da tekrar çıkamıyor buradan. İki hafta dipte durmayı garantilediler onlardan. Gidişat kötü Stuttgart'ta. Frankfurt'a bakarsak ligin ikinci yarısındaki onların da lanetlerini yendiler. Güzel kapattılar çünkü devreyi. İyi gidiyorlar. Form yakalamışlar. Onlar da çok kötü bir 3 maçta açtılar. Sadece bir puan 3 maçta. Onlar da sonunda 3 puana kavuşup biraz da hak ettikleri puanla en azından daha alt sıralara inmeden, yani üstten çok kopmadan şimdilik devam ediyorlar. Maça baktığın zaman evet güzel goller oldu. Maçta şey hakikaten 9. Kalasic-Sosa kombinasyon golü olmuş. Onu bir şey yaptım, araştırdım, merak ettim. Çünkü Banco gol oluyor. Sosa ortaya açıyor, Kalasic kafayı vuruyor. Yani uzun boy, iyi ortacı. Bu kombinasyonu kaç kere yaptılar diye aradım. 9 kere olmuş. 9. goller olmuş. Bu maçta biraz antrenör hamlesinin maçı oldu. Hertha maçına da aynısı demiştik. Bu maçta da 46. dakikada Hrustić'i oyunu aldı Glasner. Hrustić de herhalde önceki günkü Bochum maçını izleyip Polter oyuna girdi ve 2 dakika sonra golünü attı. Ben daha iyisini yaparım ya falan deyip girip 1 dakika sonra golü attı. Hatta ondan sonra bir gol daha attı. Yani maçı getiren oyuncu oldu. Bu hamle hakikaten oyunun gidişini değiştirdi. Hak edenin kazandığı bir maç oldu gene. Sürpriz olmayan bir maç oldu. Bu hafta zaten çok sürpriz oldu diyebileceğimi bilmiyorum. Senin var mı? Şu maç çok sürpriz oldu diyeceğim bir şey.
Wolfsburg,
belki Wolfsburg'u konuşabiliriz. Belki biraz da Augsburg hani sürpriz diyebiliriz. Ona da değiniriz. Ama Stuttgart'ın hakikaten gidişi çok kötü. Yani o Mercedes logosu herhalde 2. ligi uzun süre sonra tekrar görecek gibi duruyor. Çünkü yani bu maçta gol atmasa Stuttgart az daha kulübün Bundesliga'da en fazla 5 maç üst üste gol atamama rekoru varmış. Onu kıracaktı. Yani onu egale etti. Geliştirecekti rekoru. Allah'tan bu maç gole ulaştı. Yani tarihe kötü bir yani en uzun süre gol atamayan 11'e oyuncular adını yazdırmamış oldu. Güzel ama eksiklerin dönmesi sevindirici. Tabii ki Silas'ın özellikle çok vakte ihtiyacı var. Çok fazla maç eksiği var çünkü. Geçen sene takımı sırtlayan oyunculardan biriydi. Sosa zaten bir maç kaçırdı. Yani onun için ona çok eksik diyemem, eksiği var diyemem. Kalasic de iyi yani omuz ameliyatı geçirmesine rağmen yani hazırlanıp girip bayağı gene kafayla korkusuzca gol atabilmesi onun adına sevindirici. Mavropanos zaten savunmanın belki kemiklerinden biri ama onu da şanssız bir maç oldu. 77'de yenilen gol ondan sekti. Zaten reji uzun süre onu gösterdi. Yani suratına kadar inanılmaz bir üzüntü vardı.
Ya ona da yapabileceği hiçbir şey yok. Yani hani böyle hata diyebileceğim bir şey değil yani.
Öyle yani. Müller evet buraya geldi. Kobel'den sonra şu da kaleyi bir türlü kapatamamıştı. Bence Müller bu eksiği kapatacak. Maçta çünkü ciddi kurtarışlar var. Yakın mesafeden ani refleksle çıkardı. 2 tane ben çok net top saydım. Artık son golü yapacak bir şey yok. Bu hafta evet biraz dediğim gibi kalecilerin de şanssız haftası oldu. Yani hem çok yanlış sektirdi bazı kaleciler ama bazı kaleciler de hakikaten özellikle Fürtün kalecisi. Ya her top mu birine çarpar da terse gider öbür köşeye gol olur. Bu maçta da Müller'in şanssızlığı. Mavropanos'tan seken top hani son 10-15 dakika kala tekrar rakibi öne geçirdi. Hani o gol olmasa, o şanssızlık olmasa belki farklı olabilirdi. En azından bir puan koparabilirdi belki. Şurada. Olmadı. Onlar adına gidişat kötü, bir diriliş lazım. Wolfsburg gibi böyle bir silkelenmesi lazım. Frankfurt'ta benim üstündeki ölü toprağın o kötü gidişat ikinci yarıdaki bu 3 puanla atmış oldu. Onlar da tekrar bir ivme yakalayıp hani Avrupa potasını kovalayacaktır diye düşünüyorum.
Evet, sırada Mainz Hoffenheim'i konuk etti ki merakla yani sonucunu merakla beklediğimiz maçlardan biriydi. Mainz 3 puanı söküp aldı ve Hoffenheim'le arasındaki puan farkı 1'e indi. Şu an Mainz 30 puana geldi. Üstünde 31 puanlı 3 takım var. Leipzig, Hoffenheim, Frankfurt. Yani Mainz'ın da 2 galibiyetle dediğimiz gibi gene kendini Avrupa potasında bulabileceği bir durumdayız. Diğer taraftan da Hoffenheim yani bir dengesizlik var. Yani bir o şeyi bir tam tutturamadılar. Bir çok iyi gidebiliyorlar. Sonra bir anda duruluyor ortalık. Hani böyle kesiliyor. Hani biraz Samaseko'nun eksikliğine de bağlamıştık. Orta sahada çünkü çok yumuşak kalmaya başlamıştı. Baumgartner, Geiger ikilisi Samaseko'nun yokluğunda. Gene bir benzerini gördük. Mainz bunu çok iyi değerlendirmeye çalıştı ellerinden geldiğince. Bir de sayılmayan gol var Burkhardt'ın ve bayağı da hani omzunu öne atmasa Burkhardt bayağı güzel golünü atmış olacaktı ama o da bu 7. maç oldu galiba Suskun geçirdiği. 7 maçtır golcüsünden bir gol katkısı alamıyor Mainz. Diğer taraftan yani ilk 5'e seçilmedi ama Lee Jae-sung'un golünü ben çok beğendim. Çünkü o kadar hızlı koşuyordu, çok dengesiz aldı topu. Nasıl toparladın da o kadar sert nasıl vurabildin yani? Ben gerçekten orada takdir ettim. Çok zor bir vuruş. Kaleci Bauman'ın da zaten yapabileceği hiçbir şey yok. Diğer taraftan da penaltı Niakate. Yanlış duymadıysam Mainz üst üste 32 penaltısını da gole çevirmiş. Yani 32 penaltıları kaçırmamış adamla. O da çok ilginç bir istatistik. Yani Mainz'a karşı bir penaltı şansı verirseniz büyük ihtimal geri düşüyorsunuz veya Mainz beraberliği yakalıyor diyebiliriz. O da ilginç bir istatistik. Benim dikkatimi çekmişti. Diğer taraftan da o Hoffenheim bilmiyorum. Yani onlara maç maç bakmak lazım. Ben artık o Hoffenheim için çok büyük bir şeyde bulunamıyorum. Yani böyle bir kehanette bulunamıyorum. Ne Freiburg, ne Hoffenheim, ne Frankfurt. Alırlar yürürler işte Şampiyonlar Ligi ortasında bitirirler. Yani gerçekten öyle bir durum yok. Bu sene takımların dengesi birbirine çok yakın. Yani Bayern Münih'i bir kenara ayırdığımız zaman diğer takımların hepsi birbirini yenebilecek durumda. O yüzden kimin ne yapacağı son haftaya kadar bile belli olmayabilir. Yani son hafta son maçın 90. dakikasında bile Şampiyonlar Ligi bileti, Avrupa bileti belli olabilir. Yani gidişat bize bunu gösteriyor. Onun dışında da şahsen çok ekleyeceğim bir şey yok. Biraz sana vereyim. Sen maçı nasıl buldun? Detaylarda durumlar nasıldı? Mainz'ın oyunu seni tatmin etti mi?
Evet, ben memnun oldum tabii Mainz'in kazanmasından. Aslında haftanın beklenen maçlarından biriydi. Şöyle baktığım zaman kafa kafaya iki rakip, iki formda takım. Ne kadar ikisi de yine diğer takımlar gibi ikinci yarıya çok net başlangıçlar yapamamış olsa da. Niyeyse devreyi iyi kapatan her takım çok kötü açıyor zaten. Onu ben şaşırıyorum. Ara iyi gelmiyor demek ki bazı takımların. Ama beklenen maçta Mainz galip çıktı. Yine de Mainz'e daha istikrar lazım. Şöyle baktığın zaman galibiyet son dakikalarda geldi. Yine bir antrenör hamlesiyle oyuna sokulan tam dakikasını hatırlayamadım şimdi ama bir 65 o civar 67'ymiş baktım. 67'de
Şimdi.
giren oyuncunun gene golü atmasıyla kopan maçta. Geç gelen gollerle Mainz 3 puan aldı. Yani Mainz'e istikrar lazım. Bu 3 puan evet iyi geldi tabii ki ama yani maçı böyle çok net çıktı yendi diyemem. Rakip tabii ki güçlü. Ama zevkli maç oldu. Biliyorsun 3-5-2 en sevdiğim dizilişti. Yani ne kadar dizilişlere artık çok takılmayın dese de futbol şeyleri, duayenleri.
O
Yani
anca
üçlü savunma,
Manchester
çift
City'de.
forvet. İşte üçlü savunma, çift forvet. Yani savunmaya çok hani güven duyalım, aman geriye yığılalım da gol yemeyelim mantığı benim sevdiğim bir şey değil. Aynı şekilde ileride aman bir, iki değil de bir kişi bırakalım, ortayı kalabalık tutalım, güveni. Yani çok güvenli oynandığı zaman bu oyun zevkli olmuyor. Yani iki takım da yaslanalım, aman gol atmayalım. Mesela genelde çünkü hafta hafta izliyorsun her maçı. Yani maçlar bol gollü ama ne zaman böyle bir derbi geliyor, iki takım da hangi lig olursa olsun biraz daha güvenli oynayalım diye sıkıcı geçiyor mesela derbilerin bazıları. Onu sevmiyoruz. Bize böyle şey lazım. Messi'li Ronaldo'lu klasik olan gibi. Yani 4 atıp 5 yani. 5 atıp 6 yani. Böyle gol yağsın yani. Kimin kazandığı sorun değil. Ben kendi tuttuğum takım bile böyle 5-4 yenilse yani 1-0 yenildiği kadar üzülmezsin. O yüzden bu anlamda zevkli bir maç oldu. Yani iki takım da az savunma, çok atak şeklinde oynayan takımlar. Mainz şey çıktı ama dedim ki Mainz son dakikalarda gelen gol şaşırtmasın. Yani daha istikrarsızlık devam ediyor. Bu maçı da böyle kurtardılar bir şekilde. Evet, Burkhardt'ın dediğin gibi biraz önde kalmasıyla aslında daha erken öne geçebilirlerdi ama yapacak bir şey yok. Hızlanmak için tabii ki vücudunu öne attı birazcık. Onu hesaplayamadı. Yapacak bir şey yok. Orada ama sonuçta beklenmedik bir anda atağa çıkıldı. Hani savunma geride de kalabilirdi. Orada biraz Hoffenheim savunmasında şansı da var. Çok net geldi ve golü attı. Hoffenheim tarafına bakarsan onlar da evet, aslında galibiyetle açmışlardı ligin ikinci yarısı. Onlar da şimdi 3 maçlık bir mağlubiyet serisine başlamış oldular. Bu maçta 2 mağlubiyetle gelip 3.'ü de Mainz'den aldılar. Toparlanmaları lazım. Akpoguma'nın eksikliği hakikaten çok hissediliyor. Yani övüyoruz ama çünkü hem üçlü savunmanın hem ortasında hem sağında oynayabilen hem sağ kanat beki gibi oynayan bir oyuncu. Mesela onun yokluğunda sağ kanat bekinde Bebo oynadı. Öyle olunca ileride oynadığı kadar etkili oynayamadı. Onun yeri orası değil çünkü. Savunma yönü zayıf bir oyuncu. Olmadı. Hoffenheim'in diğer bir sıkıntısı da biliyorsun direkler. Bu maç 13. ve 14. kez direkleri vurdu Hoffenheim. Bu konuda liderliği kimseye kaptırmıyor.
Evet.
Yani iki gol, ikisi de gol olsa farklı bir maç. 2-2'ye giden maç. Hatta öne de geçebilirlerdi o gollerle. Biraz da şanssızlık var Hoffenheim'de. Onun için Hoffenheim'de şu ilgimi çekti. Bu sezon yedekten, yani rakibinde yedekten gelen oyunculardan 7-8. Gol olmuş liderin yedikleri. Bu konuda da en dipte yer alan takım Fürth. Fürth'ün üstünde Hoffenheim 17. sırada. Yani bu, bilmiyorum, ben şöyle yorumluyorum. Demek ki rakibin yapacağı hamlelere hazır değiller. Yani rakip bir hamle yaptığı zaman takımın dengesi bozuluyor. B planları yok. Ya da rakibin B planlarına karşı hazırlıkları yok. Görünen o. Çünkü hep sonradan giren oyunculardan gol yiyorlar. Bu bana ilginç geldi. Ben böyle yorumladım. Bilmiyorum dinleyiciler nasıl yorumlar. Yani biraz daha şeyi demek ki planlamaları lazım. Bu konuda eksikler. Yani rakip hangi dakikadan sonra duruma göre kimi çıkarır, kimi alır. Yani mesela şunu görürsün. Sağ kanadım benim çok etkili. Mesela Akbogum oynuyor, çok etkili. Yani ben sol beklerine çok pres yapacağım. Hani oradan çok atak yapacağım. O yüzden belli bir dakikadan sonra bunu görüp adam mesela savunmanın soluna birini alacak. Ya da atıyorum sol kanat yerine sol bek temalı birini sokup orayı güçlendirmeye çalışacak. Yani buna karşı plan üretmen lazım. Ya da aynı şekilde mesela gene Akbogum'a yok. O yüzden sağ kanadımdan atak yiyebilirim. Onisivo bana oradan basabilir. Ama oldu da Onisivo'nun başına adam diktim. Mesela Onisivo'yu tuttum. Onisivo'nun yanına yedekten oyuncu alabilir. Yani orayı solu takviyeleyebilir. Ona karşı ne yapacağım gibi. Bu şekilde şeyleri yeterince düşünmüyorlar herhalde. Onun dışına bakacak olsak bir kere Bo Svensson'un şöyle bir istatistiği varmış. Bana çok ilginç geldi. Bo Svensson oyuncu olarak da hoca olarak da hiç Hoffenheim mağlubiyeti görmemiş. Bu maçta o geleneği devam ettirmiş oldu. 8 tane maça çıkmış Hoffenheim'e karşı. 7 galibiyet, 1 beraberlik. O da şey, Hoffenheim sever diyebiliriz kendisine. Bilirsin böyle bilgisayar oyunu oynarken de olur ya futbol. Böyle bazı takım sana ters gelir. Gencelersin ya, hani gene pislik çıkacak. Bazı takım da çerezdir. Gencelersin ya, tamam daha maç başlamadan 3 puanı yazarsın.
Barcelona'nın sonunda gibi.
Aynen öyle bir demek ki anısı var. Hoffenheim görünce tamam ya, yaz 3 puan. Oradan 3 puan daha yazmanızı rica edeceğim şeklinde. O da bu geleneğini bozmamış oldu. Mainz'de son olarak şey uyarısını yapıp maçı kapatayım. Onlar da üst üste dördüncü iç saha galibiyetini aldı. Yani Mainz içeride hep iyi diyoruz. Ama dışarıda kayıp, yani son deplasman galibiyeti ta 10. haftada Bielefeld'e karşı aldıkları galibiyet. Yani onların da dışarıda deplasmana giderken biraz konsantrasyon eksiği var gibi geliyor. Yani Mainz bunu çözerse içeride kazanan bir takım. İçeride 3 puanı direkt çat çut yazıyor ama dışarıda yaptığı kayıplarla bir türlü istediği yere tırmanamıyor. Yani şu an 10. sırada. Ama şöyle son 2 deplasmanda kaybettiği 6 puanı bile yazsan bayağı neredeyse Union Berlin'in üstüne çıkıyor 4. sıraya kadar. Yani deplasman eksiğini kapatması lazım. Onu kapatırsa Mainz'de hak ettiği gibi daha yukarılara ben tırmanacağını düşünüyorum. Ama nasıl çözüm buldu buna? O Svensson'un işi.
Şöyle 21. yüzyılın deyimiyle introvert takım yani. Evden çıkmak istemiyor. Öyle aynen diyebiliriz. Diğer taraftan da bu sene Avrupa'da özellikle son dönem işte makalelerde falan da yazılıyor. Takımlar artık toplu oynamak istemiyor. Toplu oynayan takımlar gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladı artık. Yani belli başlı büyük takımlar da sene. Manchester City tabii ki sadece sürekli topu kendinde istediği için onlara top kendilerinde olması sıkıntı olmuyor. Ama pek çok takım artık tamamen önde basıp oyun kurmaya çalışırken kaptıkları toplarla gitmek istiyor. Yani diyor ki sen hazırlık pasları yap, ben ora yakalayayım basayım hemen atayım golü. Artık sistem buraya gidiyor. Bayern Münih bile bunu yapıyor ki onun maçında, Leipzig maçında zaten onu da detaylıca konuşuyor. Artık yani topa sahip olmak bir lanete dönüşmeye başladı Avrupa'da. Maçların kalitesini de biraz bu düşürüyor. Onun da zaten iyice dillenmeye başladı. Bir örneğini zaten şimdiki maçta konuşacağız. Augsburg Union Berlin. Zaten yedikleri ilk gol bunun tam bir göstergesi yani. Hani Lüten'in yaptığı hata, savunmadan işte oyun kurarak çıkmaya çalıştılarken bir anda yenilen gol. Yani golün hemen öncesinde şöyle bir durum var. Lüten'in pası kötü, evet kapılıyor. Ve top bir pasta Gregoriç'e geliyor ve Gregoriç'in yanında bomboş bir oyuncu daha var. Ve Gregor işte kalenin arasında zaten 4 metre mesafe, 4-5 metre mesafe var. Yani penaltı noktasının da içerisinde. Ve offside bozulmuş. Yani o kadar geride ki Union Berlin'in stoperleri. Geriden oyun kurulduğu için. Yani bayağı beleş 1-0 önde başlamış gibi oldu Augsburg. İnanılmaz bir ön saha baskısı. Sonra zaten bir kaçırılan bir pozisyon daha var. Kimdi belki sen daha iyi bilirsin. Trimel miydi? Biri çizgiden top çıkardı neredeyse. Gene Niederlehner'in galiba şutuydu.
Şuradan dur. Kim çıkardı söyleyeyim.
Çizgiden top çıkardı.
Trimel aklında galiba. Böyle 18 numara gibi kaldı ama.
İşte 18'ü 28 var, o da Trimel. Ben de Trimel gibi hatırlıyorum.
Olabilir.
Çünkü.
O kalmış olabilir. Yani 8'i gördüm hatırlıyorum çünkü.
Bir de öyle bir çıkarılan top var falan. Union Berlin'i bayağı bir perişan ettiler. İkinci yarı gene zaten Han bu tip golleri bize bu sene izlettirmeye and içmiş gibi gene harika bir gol. Andre Han'dan bayağı gözümüzün pasını sildi. Diğer taraftan da Union Berlin'de ben çok büyük bir düşüş bekliyorum. Yani ligi büyük ihtimalle orta sıralarda bitirebilir. Hatta son haftalara doğru bence düşme potasında da bir göz kırpabilir. Çok güç kaybettiler. Yani Friedrich Gladbach'a gitti. Kruse ben ayrılmak istiyorum dedi. Wolfsburg'a geri döndü 5 milyona. Toyhardt da Hannover'e gitti. Yani bunlar çok şeyde yer alan oyuncular ve Kruse çok kilit bir rol oynuyordu Union Berlin takımında. Onun yokluğunda ne yapacaklar gerçekten çok büyük bir merak konusu. Diğer taraftan da hani Avoni'yi döndü, evet onlar için önemli. Bir de yeni bir transfer var. Michel hangi takımdan geldi? Paderborn'dan gelmiş Sven Michel. İkinci ligin gol kralı olarak gelmiş Bundesliga 2'nin. O da Kruse'nin açığını kapatabilecek mi, kapatamayacak mı? Onu da bilmiyoruz. Çünkü Kruse tam bir forvetten ziyade biraz da oyunu da kuran bir oyuncuydu. Onun da eksikliğini hissedecekler. Ben Union Berlin'de ciddi bir düşüş bekliyorum ki zaten daha bu haftadan şeyini gösterdiler. Diğer taraftan da Augsburg'un o müthiş transferi bu sefer kadroda değildi. Augsburg'undu değil mi? 20 milyon euroya aldı. Pepe. Evet. Bu hafta kadroda yoktu. Augsburg gibi takımdan da 20 milyon euro transfer beni çok şaşırtmıştı. Biraz daha oyuncu dikkatle takip etmek istiyoruz ama bu hafta ilk 11'de veya yedekler arasında değildi. Ya bakalım onu da zamanla göreceğiz. Augsburg da debelenmeye devam ediyor. Yani Bielefeld düşmeyi hak etmiyor diyoruz. Augsburg küme düşmeyi hak etmiyor diyoruz. Kim düşecek, kim ne olacak? Bakalım.
göreceğiz.
Ya Stuttgart'la
hemen sayayım.
Yani play-out için bayağı büyük bir kör dövüşü olacak o kesin. Çok fazla aday var. Play-out kısmında. Sen ne diyorsun? Bu Augsburg artık bırakın beni, ben gideceğim buralardan diyor mu?
Yani evet, aslında haftanın bence en sıkıcı maçı bu oldu. Yani hakikaten ben izlerken en çok bu maçta sıkıldım.
Augsburg iyi oynuyorsa sıkıcı oluyor genelde.
Augsburg iyi oynuyorsa değil de yani iki tane çok büyük hedefler ve amaçlar olmayan takım. Yani açıkçası Union Berlin evet kötü gidebilir buradan sonra. Dediğim gibi Kruse özellikle çok büyük kayıp oldu. Çünkü yılbaşından beri takımı o sırtlıyor. Hele ki Avoni'nin yokluğunda. Evlilik yaradı. Yani ne kadar göbeği falan yapmış olsa da. Teknik oyuncu olduğu için.
Aklıyla oynuyor.
Aynen, golü atıyor, pası atıyor. Sonuçta bu adam koşmuyor, defar atmıyor, omuz atmıyor. Kimseye. Ama işte durduğu yerden bir pas çıkarıyor. Bir anda afallıyor bütün savunmaya da bir şut çekiyor. Hangi antrenörün lafıydı? Sen öyle istatistiklere ona buna bakarsın. Hacı bir tane çakar. Öyle ağzın açık kalır demiştim.
Bir de 34 yaşında 5 milyon euroya gitti yani Wolfsburg'a.
Evet evet. O büyük şey. Gitmek istiyor mu dedi bilmiyorum.
Gitmek ben, istiyormuş. Yani takımı çaresiz bırakmış. Ben hani Wolfsburg'un zaman ligde kalışına katkıda bulunmak istiyorum diye. Hani Wolfsburg'un bir ilgisi varmış. O da ilgiyi görünce demiş ki beni bırakın gideyim. Hani.
Valla Kruse'nin kariyerine bakınca biraz yaptığı tercihleri göz önünde bulundurunca ben şey diye düşündüm.
Arabesk.
Yani Wolfsburg muhtemelen dünya para teklif etti. Yani Kruse de biliyorsun para seven bir arkadaş biraz. Yeşilin kokusunu alınca böyle bir anda dünyayı unutan bir arkadaş. Çünkü sonuçta bakıyorsun Berlin, Union Berlin'de oynuyorsun. Dördüncü sıradasın. Yani takımı sırtlıyorsun. Bu yaştan sonra yani tekrar Şampiyonlar Ligi görme imkanın var. Ve sen kalkıyorsun. Küme düşmeme oynayan bir takıma gidiyorsun. Yarın ne olacağı belli değil ki. Transfer konusunda Wolfsburg'u göreceğim birazdan. Orada da tersini söyleyeceğim.
Yani çok da oynamamış ki... hani Wolfsburg, hani Werder Bremen olsa belki hani evine döndü falan diyebilirdim de Wolfsburg'da sadece bir sezon oynamış.
Bana biraz öyle geldi. Yani Kruse'yi almak istedi Wolfsburg. Evet yani dedi ki Kruse'ye kaç alıyorsun abi? İşte atıyorum 2. Gel 5 verelim biz de oyna, bizi bir tut burada dedi muhtemelen. Wolfsburg da çünkü bir çırpınmanın içinde. Onu da konuşacağız. Kruse dedi bildiğin gibi biraz yeşili seven bir arkadaş. Türkiye'ye gelişi başka problemdi. Gidişi başka problemdi. Burada da devam ediyor. Çünkü hakikaten ben onun yaşında olsam 33-34. Yani takımda uyumu yakalamışım. Yani almışım yürüyorum. Öyle ya da böyle dördüncü sırası. Yani Şampiyon Ligi görebilirsin tekrar o yaştan sonra. Hiç beklenmedik takımla bir de. Yani sonuna kadar zorlarım. Güzel bir kapanış yaparım kariyerime en azından. Demek ki varmış duygusal sebepler. O da ayrılmayı doğru görmüş. Onun gitmesiyle Avoni'ye döndü. Öyle de bir şey var. Neyse şimdi o duygusal konuları kenara bırakalım. Ama Kruse gitti resmen. Berlin'de kel göründü. Avoni'ye döndü ama o da kupadan döndü sonuçta. Bu hafta şey bir istatistik duydum zaten. Böyle Avrupa Kupası olsun, işte Afrika Kupası, Amerika Kupası. Genelde sezon içi yapılan kupalardan dönen oyuncular ilk 3 hafta falan çok verimsiz oluyormuş genelde. Hak verdim. Çünkü şöyle olursun. Düşün, bayağı mesaili işin var. Çalışıyorsun. Sonra iş dışında, yani gene iş, bu da iş. Yani iş seni bir yere yolluyor. Gidiyorsun orada çok aktif başka bir şeylerle uğraşıyorsun. Sonra dönüyorsun, mesai bitmemiş. Saat 4. Ama son bir saat çok verimli olamazsın. Yani. Sonuçta iş bitmiş kafanda. Çünkü gitmişsin. Gittiğin organizasyon bitmiş. Hani kafanda mesai biraz biter. Her ne kadar işini yapsan da. Yani o şeye hızlıca alışamazsın. Ama niye de öyle oldu. Hemen uyum sağlayamadı. Ama resmen Kruse gitti ve kel göründü. Berlin hiçbir varlık gösteremedi. Özellikle ileri hatta. Ki defansı da felaket. Hele o yenilen ilk gol. Luten'in hatası, savunmanın oyun kurulurken, daha o pas atılmadan önce savunmada yapılan 3 pasta yerleşim sıkıntısı. Yani resmen önde basmaya çalışan, aslında oyun kurdurmaya çalışan baskıya çok üzücü. Yani bekler niye iyice kenara açılmıyor mesela? Niye böyle ceza sahasının köşelerinde bekliyor? Yani daha rahat pres yemek için mi? Sonra Luten presi yedin. Niye dikmiyorsun abileri bakmayıp orada zaten pres altında olan oyuncuya pas vermeye çalışıyorsun 20 metrede? Böyle hatalardan zaten yedikten sonra maç açıkçası koptu. Yani Oxford için ilaç gibi 3 puan oldu. Onlar da 6 maç sonra gelen 3 puanla biraz kendilerini yukarı attılar en azından. 17'den hani yukarıda şey yaptılar. Kopabilirlerdi çünkü bu maçta 3 puan gitse. Onlar da şut bırakları birlikte aşağıyı bayağı zincirlerebilirlerdi. Yani şanslarına Bielefeld, Hertha, Gladbach üstündeki takımlar hep puan kaybetti. 2'şer puan. Onlar için ilaç niteliğinde bir 3 puan. Şimdi tekrar ligde kalma yarışında iddialı duruma geldi. Berlin hakikaten bu nasıl bir şans? Yani yeniliyor puan kaybediyor. Üst sırada Berlin. Nasılayım bunun da? Yani yeniliyor. Artık bu haftada yenileceğim ki ya Berlin inmiştir ya 7-8. Bak 4. sırada hala. Bakıyorsun altındaki Freiburg i̇şte değilmiş.
Freiburg da öyle.
Yani altındaki başka. Leipzig değilmiş. Hoffenheim değilmiş. Hatta üstündeki Dortmund da yenildi falan. Yani adamlar neredeyse maç kazanmadan şampiyon olacak. Böyle bir durum var. Hani Bayern hariç şampiyon diyelim. İkinciliğe çıkacak yani. Ben Union Berlin, evet, aşağı biraz gidişe başlayabilir buradan sonra. Bu gönderilen oyunculardan sonra tabii eksikliği hissedecekler bunları. Ama şey yani şu an 34 puanı var. 11 hafta kalmış. Haftada bir puan ortalama tuttu muhtemelen. Yani yenilir. Bir hafta yener, 3 hafta yenilir ama o bir puanı tuttu. Yani 45'i falan 45-50 barajına yakın olur. O da düşmemek için gayet yeterli zaten. Yani düşmeye oynayacağını düşünmüyorum ama evet bu kadar yüksekte de bitireceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama aşağıda zaten Augsburg diyorduk. Bir şekilde oradan çıkacak. Onların da düşme adayı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Şu an Fürth zaten dipte. Schalke gibi erkenden bayrağı sallayacak gibi geliyor. Stuttgart da onların peşinde emin adımlarla devam ediyor. Benim 16. yani playout koltuğuna adaylarından biri Wolfsburg değil açıkçası. Daha çok bilmiyorum, Wolfsburg bu hafta kafa karıştırdı. Onu da konuşuruz ama Gladbach veya Wolfsburg görünüyor benim gözümde. Onu da konuşuruz. Ama bir haftanın en sıkıcı maçlarından biri oldu. Allah'tan goller güzeldi özellikle ikincisi. O biraz silkeledi böyle ikinci yarıda. Tamam ya maç oynanıyor falan diye. Haftanın sıkıcı maçlarından biri oldu. Yani kaybedenin bile sıra kaybetmediği bir maç oldu. O yüzden izlemeyene tavsiye etmiyorum. Hemen sonraki maça geçmek istiyorum.
Şimdi şeyi de açıklayayım. Maçı kapatacağım. Kruse Wolfsburg'a toplam 15 milyon euroya mal olmuş. 5 milyon eurosu bonservis. Yıllık 3,8 milyon euro. 2,5 senelik bir kontrat imzalamış. Yani 2,5 senede büyük ihtimal 10 milyon euro kazanacak. İşin tamamen duygusal olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan da Union Berlin'de onun 1/3 kadar, yani hatta 1/3'ünden daha az kazanıyor. 1 milyon 100 bin euro oynuyormuş. O yüzden beni bırakın gideyim demesi çok doğalmış. Hele de 34 yaşında olduğunu düşünürsek birçok oyuncunun ayağı kıçına yapışarak gidebileceği müthiş bir para. Wolfsburg'da denize düşen yılana sarılır yapmış. Bakalım ne kadar tutacak, ne kadar işe yarayacak onu göreceğiz. Gelelim alt sıralarda debelenen iki takımın başka bir maçına. Armia Bielefeld Gladbach konuk etti. Serra'nın muazzam bir golü var. Gene son dönemin yükselen trendlerinden Wimmer'in asistiyle. Yani ona çok asist diyemeyeceğim. Serra çünkü golü kendi yarattığı için.
Aynen.
Wimmer'inki çok da asist sayılmaz. Muazzam bir gol. Bana göre haftanın en güzel 2-3 golünden biri Serra'nın golü. Bundesliga ile aynı
Asist demeyelim de
fikirleri
Serra'dan
paylaşmayalım.
önce topa son dokunan oyuncu oldu değil
Aynen.
mi?
Ya sen al da bir şeyler yaparsın pasıydı o. Yani hani bakarsın duruma göre falan diye. Harika bir gol. Diğer taraftan da Plea uzun zaman sonra, herhalde Plea en son gol attığında Mourinho Manchester United'da mıydı artık, neredeydi bilmiyorum. O kadar uzun zaman oldu ki yani Plea gol atmıyordu. Sonunda golle buluşmuş oldu. Orada biraz Ortega'ya hata buluyorum çünkü çok direğin dibine yanaştı orada ve direğin dibinde zaten Armia Bielefeld'li bir oyuncu var. Ortayı çok boş bıraktı. Hani biraz daha ortada beklese çok rahat çıkarabileceği bir top. Ama şanssızlık, yapacak bir şey yok. İkinci yarıda Bielefeld'in de gene net pozisyonu vardı. Yanlış görmediysem kim, savunmadan bir oyuncu galiba. Medina'ydı, evet. Medina bayağı bildiğin Sommer'in üstüne vurdu yani. Hani Sommer elini uzatmasa suratına çarpacak, gene gol olmayacak. Bayağı üstüne vurulan bir top. Bielefeld şeyi alamadı yani. 3 puanı söküp alamadı. Zaten de öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmediğini varsayarsak Gladbach zaten maçı kazanması imkansızdı. Düşünsene, bu kadar uzun zaman bir öne geçtiğin zaman kaybetmeme serisi yakalıyorsun ve bu seriyi Gladbach bitiriyor falan. Çok komik, fıkra gibi bir şey olurdu herhalde. O seri de gene devam ettirmeye başladılar diyebiliriz. Sen nasıl buldun maçı? Bir de Bielefeld'in 3 puan almaması seni şaşırttı mı?
Açıkçası bu maç şaşırttı. Çünkü Gladbach çok kötü. Zaten Hütter kaldığı sürece de böyle olacak belli. Ki Hütter'in gitmesi de bence bu takıma yeterli olmaz. Bu takıma baya böyle bir şey lazım.
Şey, futbol direktörü
Oyuncuları da falan
ayrılmış galiba. Galiba. Genel
bilmiyorum.
menajer mi? Biri ayrılmış.
Öyle
Uzun
öyle bir şey
zamandır şey
dendi
olan.
maç öncesi ama yani ilaç olmadı sonuçta bakıyorsun. Yani çünkü Gladbach'ın attığı gol de öyle çok organize çalışılmış bir gol gibi durmuyor. Tamamen Hoffman'ın top tekniği, orada şansına yani Plea'nın doğru yerde doğru zamanda bulunması. Orada geleceğim. Ben açıkçası Bielefeld'in kazanmasını bekliyordum. Onlar da çünkü çok iyi gidiyorlar. Hani 17.liğe demir atmış durumdalardı Fırtın arkasında ama Bielefeld bayağıdır, bayağıdır yani 15 Aralık'tan beri namalum. Şu Şubat'a girdik. Şubat'ı yaralamak üzereyiz yani haftaya maçlar oynarken. Şubat yaralanmış. 2 aydır namalüp bir takım var. Her ne kadar baktığın zaman 15. sırada görünse de yani maçlarını kazanan bir takım var. İyi oynayan bir takım var. Yukarı doğru tırmanmaya ben devam edeceğine inanıyorum. Yani üstünde her takılar var. Wolfsburg daha zayıf, daha ne yapacağı belli olmayan takımlar var. Bunları altına alacaktır zaman içinde diye düşünüyorum. Ki bu saydığım üçüyle ikisiyle arasında 1 puan, biriyle 2 puan var. Yani bir haftaya bakar. Ki bunların hepsini de yenebilir bir Bielefeld. Öyle de bir şey var. Birini yenemedi bu hafta ama olsun. Diğer ikisini yenebilir. Yani öne geçtiği maçı kazanamadı bir Bielefeld ama o biraz yazık oldu. Bu arada 6 maçlık yenilmezlik serisi de bir Bielefeld'in kulüp rekoruymuş Bundesliga'da. Onu da söylemeden geçemeyelim. Bir Bielefeld Bundesliga tarihinde hiç 6 maçlık normal bir serisi yakalamamış.
Helal olsun.
Bu çok üst seri bir takım. Ya bu sene hakikaten Freiburg, Bielefeld herkes bir rekorlar kırıyor gene. Bundesliga izlerken bazen şaşırıyorum ya. Bu yeni mi açıldı bu lig? Habire rekor.
NBA'de de oluyor. O kadar ilginç hani, istatistikler tutuluyor ki artık yani sürekli bir şeyler aynen, kırılıyor.
Her şeyin bir rekoru kırılıyor. İyi olsun kötü olsun. Bazısı kötü rekor kırılıyor. Bazısı iyi rekor kırılıyor. Yani her maçı konuşurken kulüp rekoru diyoruz. Oyuncu rekoru diyoruz. Hakikaten ilginç. Gladbach'a bakarsan Çile'ye devam. Yani gene klasik. Münih galibiyetiyle açtı sezonu. Münih görünce dayanamıyor Gladbach. Biliyorsun derleniyor.
Evet.
Acaba hani bu galibiyet sonrası bilmiyorum biraz daha toparlanır mı dedik ama tam senin öngördüğün gibi Münih'i yener başkasını yenemez demiştin. Aynen öyle devam ediyor.
Münih'i de nasıl yendiğini biliyoruz zaten.
Aynen. Yani Münih galibiyet sonrası 2'de 0 gidiyordu. Mağlubiyet. Bu hafta da öyle ya da böyle bir puanı kurtardı. Yani Hütter'e sabır ettikçe emin adımlarla aşağı yolculukta. Ama dediğim gibi sadece Hütter değil oyuncuların da ciddi sıkıntısı var belli. Yani ya hocayla yani hoca oyuncu grubuyla ya tamamen kopmuş durumda. Oynamıyor oyuncular da.
Ya da psikolojik bir durum var.
Ya da evet başka bir sıkıntı var. Yani çünkü oyuncuların çoğunun habire söylüyoruz. Bu sezon başı ben gitmesini bekliyordum takımdan. Çoğunun çok talibi vardı. Piyasası vardı. Hiçbiri gitmedi. Yani biraz da Gladbach yönetimi şey mi yaptı diye düşünüyorum. Kontratları devam ediyor diye. Yeni hoca geldi oynayacaksınız lan diye. Böyle zorladı mı? Hani kafası çünkü biliyorsun kafa gitti mi bir yere? Yani artık
gitti orada mi? Hani başka bir sermaye yok yani.
Eski sevgiliyle takılmanın anlamı yok yani. Sen anlaşamıyorsan, kafanda ilişkiyi bitirdiysen hani öbürü istiyor diye devam etmenin mantığı yok. Yani Gladbach bir puan aldı. Ya bu puan almasa ne değişirdi? İşte bir NFL'in altında kalırlardı. 15. Sırada.
Zakaria'yı da kaybettiler.
Aynen playout'a yakın oldulardı ki gene yaklaşacaklar. Ama iki takımda da hakikaten şöyle bir durum var. Okugawa son haftalarda durmuş durumda. Wimmer takımı taşıyor. Diğer tarafta da Hoffman. Atılan golde hakikaten yani direkt dibinden dışarı çıkmak üzere olan topu yerden sekmeden böyle zor bir pozisyonda arka direğe kesmek öyle. Her baba yiğidin harcı değil. Zaten Hoffman'ın değmediği top gol olmuyor birkaç haftadır. Her golde Hoffman'ın imzası var. Ki aynı asisti bir daha yaptı. İkinci yarıda bir daha. Bu sefer ön direkte bir yere personel kafayla uzaklaştırdı. Hazır onda gol atıcısı var. Adeta şey Van Basten'in efsane golü gibi iki tane orta açtı. Biri gol oldu. O gol de bir puanı getirdi. Ama Gladbach'ın gidişi kötü. Biri Gladbach sezonun geri kalanında başka Münih maçı olmadığını hatırlatması lazım. Yoksa gidiş iyi durmuyor.
Şey transferden de bahsederken hani Fredri'yi kadrolarına kattılar. Zakaria'yı kaybettiler. Zakaria zaten sezon sonu kontratı bitiyordu. Hani Juventus bir ücret ödeyerek devre arasında aldı. 5 milyon euro gibi biraz sembolik bir ücretle devre arasında Zakaria'yı kadrosuna kattılar. Diğer taraftan da sezon sonu Ginter'in sözleşmesi bitiyor ve Ginter yanaşmıyormuş yeni sözleşme imzalama. Söylenen şu yani bu dedikodu olacak tabii. Ginter sezon sonu çok yüksek ihtimalle Bayern Münih'e imza atacak. Beklenti o yönde. Bayern Münih'te de onun karşılığında Süle takımdan ayrılacak. Onun da kontratı bitiyor ve Bayern Münih'te kalmak istemediğini söylemiş. Kimle anlaştığının da dedikodusu çıktı. Onu da o takımla ilgili maçta söyleyelim. Biraz böyle şey yapalım. Ne derler? Heyecan uyandıralım diyelim. Kimle imzalayacak?
Şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. Gitti ama ön libero olmasına rağmen Juventus'ta nasıl Vlahovic'i konuştuk seninle. Çıktı bak 15 dakikada. Zakaria da ilk maç golünü attı. Juventus'ta. Evet. O da ilginç yani.
Ya Zakaria ama işte ya zaten sezon sonu gidecekti. Sezon arası gitti. Para kazandı.
Yok
yani.
Bu şeyi falan destekliyor. Yani diyorum ya kafada bitmiş demek ki.
Evet, evet.
Yani burada mesela hiç varlık gösteremeyen bir oyuncu. Ya gidip Juventus gibi çok rekabetçi bir yerde yani ilk maçında 11'e girip golünü atıyor. Ya bunu ya işte yapan diğer bir oyuncu 70 milyon alınan oyuncu. Ya burada oyuncuların kafasında benim anladığım Gladbach bitmiş.
Evet tesislerde yani bir gibi, sıkıntı var yani.
Mesela nasıl Anadolu kulüplerinde oynayan oyuncular böyle bir anda üç büyüklerden bir teklif gelir. Hani pazarlıklar sürer. Olumlu ya da olumsuz sonuçlanır. Olumlu sonuçlanırsa ne hala ama özellikle olumsuz sonuçlanırsa böyle birkaç hafta onun şeyi sürer. Oyuncu böyle bayağı formdan düşer. Pazarlık devam ederken de oyuncu kötü oynar genelde. Yani çünkü aklı orada
burada biraz, burada biraz daha bir tesislerde bir yani kötü bir hava var. Yani her oyuncu demek ki olumsuz etkiliyor.
Giden gitmiş yani kafa gider normal yani insana kızamazsınız bunun için. Yani şöyle diyeyim ki ben Gladbach'ta oynayan oyuncu olsam iyi kötü hani vasat üstü oynayan bu takımın yani öne çıkacak 3-5 oyuncusundan biri olsam Ve şimdiden daha Şubat ayında bana atıyorum Dortmund yanarsa, Münih yanarsa dese ki, mesela genç olduğunu düşün bir de biraz. Zakaria gibi 24-25 yaşında olduğunu düşün. Hani daha önde de kariyerim var. Hani bitmemiş. Kruse gibi para neredeyse gidiyorum. Aga yapmıyorsun. Hani başarılar da kazanabilirsin. Çünkü Gladbach'ta kalsan göreceğin en fazla belki 1-2 Avrupa Ligi daha olur. Benim gördüğüm o yani. 25 yaşında bir oyuncu Gladbach'ta şu an çok radikal hareketler yapılmazsa göreceği 1-2 Avrupa Ligi daha konferans gider falan. Yani 25 yaşındasın. Şimdi gelip de Juventus teklif yaparsa Münih, Dortmund. Hani şimdiden yazın seni alalım bak. Haziran'da bize gelir misin? Ya kimse yanlış anlamaz. Haziran'a kadar yani %100 verdiğini veremezsin. O şeyle veremezsin. Yani kimisinin de farklı etki. Kimse der ki ulan iyice kendimi göstereyim de hani olsun hani. Kimisi de gaza gelir. Ama kimisi de kafa oraya gider artık. Yani dersin ki of bir an önce yaz gelsin ya. Hani Dortmund formamı giyeyim, kavuşayım. Hani o hayalle devam edersin yoluna. Demek ki Gladbach'lı oyuncularda biraz o şey var. Yani Gladbach kafada bitmiş. Çünkü bu da olabilir. Yani mesela çok sevdiğim bir iş de olsa çalışırken çok kötü muameleye maruz kalırsın.
Tabii işte o ortamdaki hava.
Kafanda o iş yeri biten yani çıkmanın yollarını ararsın. Artık. Yani dersin ki hani ne yapsam etsem de şuradan bir kurtulsam. Yani biraz Gladbach'takiler o kafaya girmiş gibi. Yani bitse de biri teklif etse de bir yere gitsem ya, ya da sözleşme bitse de boşa çıksam.
Takım biraz dağılacak yani onun görüntüsünde alıyoruz.
Ben
yani
bu yılbaşı dağılmasını bekliyordum bu yılın başında. Avrupa Kupası'nda çünkü çoğu oyuncu Gladbach'ta kendini çok iyi gösterdi. Yani İsviçre, Avusturya milli takımdakiler özellikle çok ön plana çıktı. Ama olmadı. Hiçbiri gitmedi. Resmen yani Lainer bile. Lainer hem gitmedi, çok iyi oynadı, gitmedi. Bir de burada da oynamıyor şimdi. Çok ilginç şeyler oluyor Gladbach'ta. Bilmiyorum yani ciddi radikal adımlar atılması gerekiyor. Yoksa gidişat çok kötü yani. Normalde bak, Alman Ligi'ni Avrupa'ya çok büyük oyuncular yetiştiren, yani resmen Avrupa futbolunun tümden altyapısı gibi görülen bir takımın bu noktalara gelmesi çok üzücü.
Evet şimdi biraz hızlandırayım olayı. Gelelim Köln'e, Freiburg maçına. Köln'de de Modest kafa kafa diye Modest'e ayakla gol attırmaya başladık. Şeyin tam tersi oldu. Haaland'ın tam tersi oldu. Haaland'a kafayla gol atmıyor dedik. Hep kafayla gol atmaya başladı. Modest'e de kafayla gol atıyor, ayakla atmıyor derken. Acayip bir gol. Yani kötü şeyden arka taraf yani Modest'in arka kamerasına göre o nasıl bir falso abi. Kaleci bile yani top kaleye gidiyor mu lan diye dönüp arkasına baktı yani. Öyle bir falso, muazzam bir gol. Sanırım Modest'in partneri bulundu yani. Tilman'la ikisi daha iyi anlaşıyor gibiler. Çünkü haftalarda söylüyoruz Anderson işte Modest ikisi de hava topu güçlü oyuncular. Sadece sağlı sollu ortalarla gol arıyordu Köln. Şimdi Tilman'ın gelişiyle Modest'in oyun stili de biraz daha değişti. Yani görüyoruz ki ayağı da gayet kuvvetli bir oyuncu artık. Tilman'ın stili çok güzel bir gol attı. 3 puanı aldı Köln. Köln gene dediğimiz gibi hani sahasında çok iyi oynayan takımlardan biri. Tabii ki yukarılara çıkacak ama Avrupa patasında bitirebilir mi? Onu da zamanla göreceğiz. Diğer tarafta da Freiburg. Bu seneyi nerede bitirirse büyük bir şans onlar için. Freiburg'un bence benzini bitti. Zaten rakipler de iyice çözdüğü için Freiburg'un oyun stilini. Ben çok daha fazlasını beklemiyorum Freiburg'dan. En kötü orta sırada bitireceklerdir. Senden de kısaca bir yorum onu alayım. İki tane büyük maçımız var. Çok da şey yaptık, evet, uzattık.
Biraz da program uzadı. O zaman kısaca şey yapalım. Yani Köln en büyük eksiği Baumgart oldu maç. Baumgart'tan yoksa çıktı. Ama klasik Modest attı. Köln kazandığı maç oldu. Hakikaten jenerik bir gol. Hep kafayla atıyor diyoruz. Ama cidden müthiş bir plase. Haftanın golü olmaya aday gollerden birini attı. Takımı taşımaya devam ediyor. Şöyle oturup şey yaptık Köln maçından sonra. Sezon başından bu yana hani Modest'in attığı golleri çıkarsan ne kadar etkiliyor diyor. Resmen 12 puan kazandırmış takımına Modest'in attığı golleri silsen. Zaten takımın topladığı puan 32. Yani puanların 3'te 1'i direkt Modest'e yazıyor. Freiburg için de şanssız bir maç oldu. Yani kazansa Union Berlin'in kaybettiği bir haftada 4. olma fırsatını onlar da tepmiş oldu. Evet Modest hakikaten söyleyecek bir şey yok. Yani maç Modest. Son 7 maçına baktım. Yani 5'inde gol atmış. 5 maçta 6 gol atmış. Atamadığı 2 maçı da zaten biri Augsburg mağlubiyeti, biri de Bayern. 0'a karşı yenilmişler. Modest gol atmayınca takımda gol atmamış resmen. Modest Baumgart ikilisi takımı sezon sonuna kadar sırtlayacak gibi görünüyor. Freiburg için, dediğim gibi Streich için üzücü bir hafta oldu. Onlar da tekrar Şampiyon Ligi çemberine girebilecekken böyle bir jenerik golle fırsatı tepmiş oldular. Ama Freiburg'un eline gene şans geçecektir. Avrupa'yı, yani özellikle Şampiyon Ligi'ni kovalayacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi gelelim Bayern Münih Leipzig'e, haftanın merakla beklenen iki maçından biri, hatta en büyüğü. Maçta 5 gol var, 3-2 bitti. Yani çok müthiş bir tempo olmadı. Ama biraz önce bahsettiğimiz şeylerin çoğunu gördük. Savunmadan kaptırılan topların çoğu gol oldu veya orta sahada kaptırılan, çoğunlukla kontratakla geldi. Müller'in attığı gol. Orada Orban'ın hatası, işte Lewandowski aldı, vurdu, seken top Müller tamamladı. Andre Silva'nın golünde bu sefer aynı şekilde Bayern Münih savunmasında atağa çıkarken top kaptırıldı. Andre Silva'nın golü geldi. Üstüne Lewandowski'nin golü galiba tek normal gol o galiba. Yani hani böyle normal akan oyunda gelen bir gol. İkinci yarıdaki gelen iki gol. Enkunku'nun golü de bir kontratak golü. Guardiola'nın kendi kalesine attığı gol. Kimin?
Silva'nın attığı gol de, öyle değil mi?
Yok. Kaptırılan top. Ani hızlı hücuma çıktılar.
Evet. Enkunku'nunki de öyle hatta.
Enkunku'nunki de böyle. Bir tek Lewandowski'nin golü normal. Akan oyunda gelen bir gol. Guardiola'nın kendi kalesine attığı golde de Leipzig çıkmaya çalışırken orta sahada kaptırıyor topu. Dönen top işte orta açmaya çalışırken Guardiola çarpıp giriyor. Yani 5 golün 4'ü savunma hataları. Orta sahada kaptırılan top. Yani akan oyun golü görmüyoruz. Yani iş buraya geldi ve bu Bundesliga'nın en büyük maçlarından biri. Hani artık o eski tadını alamıyoruz. Yani koskoca Bayern Münih bile attığı 3 golün ikisini kaptırılan topla, sanki bir işte daha düşük profilli bir takım gibi kontratakla atıyor. Artık Avrupa futbolu da biraz buraya doğru evrilmeye başladı. Büyük takımlar bile gegenpresle, o 3. bölgeye yapılan, 4. bölgeye yapılan preslerle topu kapıp hemen sonuca gitmeye çalışıyor. Bu maçta bana çok büyük bir örnek gibi geldi. Senin bu maçla ilgili ben de bir görüşlerini alayım. Benim en çok gözüme çarpan bu oldu çünkü.
Evet, resmen Münih kaçtı, Leipzig kovaldı maç oldu. Yani Münih 3 kere öne geçti. Leipzig bunların ikisini de yakalayabildi, Münih. Yani Münih zirveyi bırakmıyor. Zaten geçen bir önceki hafta maçlarını dinleyicilerimizden dinlediyse programda, orada demiştim. Yani Münih mağlubiyetle açtı ikinci yarıyı. Dortmund o yüzden iştahla gidiyordu. Ama Münih bırakmıyor. Yani kazanıyor. Dortmund'a moral kaybettirecek. En sonunda bir yerde patlayacak demiştim. Bu hafta oldu. Münih bu maçı bile yenilmeyince zaten not düşmüşüm. Dortmund için moral bozucu. Çünkü çok güçlü bir rakip. İki kere bir de yakalıyor. Yani onlar da şey kafasına girmişler. Bu maçta puan kaybetmeyecekse bunlar nerede kaybedecek? Şampiyon olamayız zaten. O da Dortmund maçında şey yaparız. Resmen zirveyi bırakmayan, hani işini yapan, adeta ligin memuru bir Münih var. Öyle ya da böyle bir şekilde golleri buluyor. Normal. Yani çıkan kadroya bakıyorsun, ileride Lewandowski, Müller, Gnabry, Sané, işte Coman, yani 5 tane falan gole çok yakın oyuncu da çıkıyorsun. İlla ki golü bulman kaçınılmaz. Yesen bile bir sürü gol atıyorsun. O yüzden Münih şampiyon oldu diyelim şimdiden. Zaten tekrar puan 9 farkla çıktı bu hafta. Dortmund'un da mağlubiyetiyle. Yani 3 hatta 4 haftalık biraz klasiklerin sonucuna bakacak şekilde bir şey var. Yani 25. haftaya kadar garanti liderlik var. Oradan sonra da 9 maç kalıyor. Yani 1-2 puan kaybına da erken gene böyle Nisan'da şampiyonlukta kullanabilir. Leipzig tarafına bakınca da ilk kez bu kadar değerli toplu gördüm ben bu sezon. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Yani 21. Evet. maç. İlk kez Leipzig'i geçen seneki böyle kendinden emin, ne oynadığını bilen, yani belli bir organizasyon olan ve oynama az bir hırsı olan bir takım çevresinde gördüm. Ellerinden geleni yaptılar. Tedesco zaten gelip galibiyet, beraberlik, mağlubiyetle kafa karıştırmıştı böyle bir 3 maçta. Ama ikinci yarıda, ligin ikinci yarısında 3 maçlık galibiyet serisiyle başlamıştı. O yüzden bu maç bu seri bozuldu diye kimse kızamaz. Yani karşısında yani ligin bayağı, özellikle son 10 yıla ambargo koymuş Münih var. Bir de deplasmana gidiyorsun. Çok üzerine konuşulacak bir şey yok. Yani Silva gene ceza sahası içinden de geçti. Martinez'de kalenin içinden gol atacak. O kadar yakın mesafeden. O da Tedesco ile kendini buldu. Tedesco'nun oyun stiline daha yatkın olduğunu gösterdi. Enkunku zaten takımı taşıyor. 10. golünü attı. 10 gol 7 asiste ulaştı bu sezon. Kendisi tebrik ederim. Ben çok büyük bir transfer bekliyorum sezon sonunda. Ya bayağı lig içinden de olabilir bu. Yani Dortmund Münih de izliyordur. Eminim isteyeceklerdir. Bayağı böyle Yani Premier Lig ya da La Liga'da olabilir şu an. Çünkü hem Madrid'in mesela hem Barcelona'nın böyle oyunculara ihtiyacı var. Değişik bir ligde de çok büyük transfer yapabilir yani bu sene şeyle. Bayern rekorunu geliştiriyor bir yandan. 68 maça çıktı gol atma serisi. Yani 2 sezonu buldu. 34x2'den 68. 2 sezondur aralıksız gol atıyor ki son gol atmadığı maçta gene 2 yıl önce şansına gene 21. hafta gene Leipzig maçıymış. 0-0 bitmiş. 2 sezon aralıksız gol atma rekoru her maç. Tebrik ederim. Ama bence son şeyim olsun. Maçın gizli kahramanı Laimer'di. Hem 2 golün asistini yaptı. Hem de yani elinden geleni yaptı. Leipzig'in biraz şanssız oldu. Guardiola'nın golü hakikaten çok şanssızdı. Yeni beraberliği yakalamıştı Enkunku'yla ki Szoboszlai de girdikten sonra etkiliydi. Ya, o gol yenmeseydi Forsberg hamlesiyle daha da farklı bir yere gidebilirdi maç. Tebrik edelim. Münih işini yapıyor ama şans da yanında. Bir şekilde istediklerini de alıyorlar. Leipzig'de dediğim gibi bu futbolu geri kalan 10-13 hafta için bunu devam ettirebilirlerse çok şey vaat etti. Umarım bu rüzgarı sürdürebilirler. Çünkü ben 20 haftadır hiç bu kadar iyi görmemiştim. Evet, kaleci hariç.
Tedesco iyice şeyini hissettirmeye başladı artık. Yani bir de şey de söylemişlerdi. Özellikle bu maçın en çok beklenen kısmı ikisi de aynı derler. Hani böyle kurs arkadaşı derler. Dershane arkadaşı gibi. Nagelsmann'la Tedesco ikisi de aynı yerden çıkma kişiler. İkisinin de oyun stilleri birbirlerine benziyor. İkisinin de o yüzden stilleri birbirlerine benziyorlar. Aynı ekolden çıkmalar. Nasıl bir futbol olacağı çok merak ediyorum. İki tarafta gegenpress oynadı çoğunlukta. Bakalım Tedesco ilerleyen zamanlarda daha neler yapacak. Tabii ki Marş kadar kötü bir Leipzig görmeyiz artık ama umarım geçen seneki kadar en azından daha kompakt, düzgün oynayabilen bir Leipzig görürüz. Bu maçta bunun güzel bir göstergesi oldu. Olmadı ilk 11'e döndü. İşte fena gözükmedi. Hani olmayı da onu da ekleyelim. Bakalım ilerleyen haftaların neler gösterecek. Szoboszlai'yi biraz monte etmekte zorlanıyor. Ona bakalım yer bulabilecek mi yoksa Szoboszlai bir hayal kırıklığı olarak kalacak mı Leipzig'de? Onu da merak ediyorum. Gelelim haftanın en çılgın maçına. Zaten maç ilk yarıda bitti yani. İkinci yarıya çok bir şey kalmadı. Dortmund Leverkusen. Yani direkt söverek başlıyorum. Kardeşim bu takımın 2 senedir gerçekten savunma hattı yok ve bu 3. transfer dönemi ya bir tane Allah rızası için stoper alın diyorum ve daha yeni haberi geldi. Sezon sonu için Süley'le anlaşmışlar. 5 yıllık sözleşme imzalamış Dortmund ve yeni onaylanmış. Yani Dortmund doğrulamış. Süley'le anlaşıldı. E kardeşim Süley sezon sonu gelecek. Bu sezonu kökten yaktınız. Yani bir tane bir adam bulamadınız mı ya? Sezon başında gittiniz ne bileyim abuk subuk adam kira, Pongracci falan kiraladınız. Yani yok muydu bir adamda? Hani zaten 2 tane stoper ihtiyacım var. Tamam Süle zaten yazın gelecek. Ya Süle'nin dışında da bir tane stoper alaydınız. Ya Zagadon'un yaptığı hata nasıl bir hatadır abi? Yani biri bana anlatsın. Hani bir oyuncu tamam pres görür. Bir stoper evet pres görür saçmalar. Şey yapar da ya o kadar saçma da bir top uzaklaştırma şey. Bildiğin orta açtı şike ya. Yani yanındaki adama verse, yanındaki oyuncuya verse bu kadar net şey olmaz yani hani bu kadar rahat bir pas olmaz yani. Şik kendisi bile şaşırdı. Yani o nasıl bir pas abi bildiğim böyle hafif hop havadan şeyleri buyurun Şik Bey falan der gibi. Direkt önüne bıraktı. Zaten Şik'in vurduğunu gol bekliyorsun. Hani o yetmiyor. Zagadun'un hatası. Şik şutu çekiyor. Zavallım Kobel çıkarıyor. Şutu kurtarıyor. Bir de üstüne şey bir at gibi koşan Akanji geliyor ve dönen topu çarpıp ağlara sokuyor. Yani müthiş bir facia. Hani iki stoperinde zincirleme hatasıyla gol yiyorsun. Müthiş bir moral bozukluğu. Ona rağmen 16. dakikada Brandt'ın ortasında Frimpong topu kendi alanına yolluyor. Orada Mönier'in de büyük bir katkısı var. Tam diyorsun oh herhalde maçı dengeledik biraz kendimizi buluruz. Çat gene bir hata. Beder abinin asisti. Virs'in vuruşu muazzam zaten. Harika bir gol. Üstüne Dahoud'un muazzam saçma salak bir faulü. Andri harika bir gol. Ya yani Andri'nin böyle güzel frik golleri var mıymış? Ben bilmiyorum da. Atabiliyormuş demek ki. Öyle bir yeteneği de var. Adam gayet klasını, tekniğini gösteren harika bir gol attı ve maç bitti. Zaten Andri'nin golüyle ben gördüm yani. Hani beyin olarak maç bitti şeyle. Dortmund'da. Çünkü Leverkusen de iyice zihinsel olarak rahatladı, gevşediler. Tah'ın golü haftanın en güzel goller arasına girdi. Evet, çok güzel bir gol ama ben bilinçli atıldığını düşünmüyorum. Biraz böyle gelişine şey bile vurdu artık. Allah ne verdiyse. Hani kaleye giderse gol olur, gitmezse böyle stat dışına çıkar denilen şutlardan biriydi. Reyna uzun zaman sonra formaya kavuştu, geldi. 60. dakikada. Hani o kadar uzun sakatlıktan dönüyorsun, kurtarıcı niyetine sahaya sokuluyorsun. O da gerçekten ne kadar ona yarar sağladı bilmiyorum. Maç içerisinde de vücut dili biraz kötüydü. Çok kötü bir maçta oyuna girdi. Sonra da zaten kapanışı diye bir yaptı. Üstüne Tigges'in golü çok bir anlam ifade etmedi. Orada Mokoko'nun çabası çok takdir edilesi. Onu tebrik ederim. Ama diğer taraftan Dortmund, yani korkunç. Ben Fürth ve Stuttgart'la beraber Bundesliga'nın en kötü savunması ya. Ligin ikincisi. Ligin son iki sırasındaki takımlarla aynı seviyede bir savunma hattına sahip. Yani Guerrero'yu arıyorum bir kenara. Ha, Mönye'yi bile bir kenara arıyorum. Yani Mönye de beğendiğimiz bir oyuncu değil ama Zagadou, Akanji, Hummels, Pongracic, bunlar öyle bir şey gösteriyor ki, performans gösteriyor ki mesela. Mönye elit seviye. Yani benim için. Hani Mönye tamam abi, Mönye daha iyi falan. Hani Guerrero zaten zavallı elinde en geleni yapıyor. Ama ya Zagadou'nun hatasında bile golden sonra Guerrero'yu gösterdi. Böyle ellerini başının arasına aldı falan. Yere düştü adam. Hani ben dedim herhalde tansiyon düştü falan. Adam yığılacak bayılacak sinirden falan diye. Ya bu oyuncularla ne yapabiliriz? Bak Şampiyonlar Ligi'nden çat diye gruptan elendi. Yani bu kadar emare varken devre arası bu kadar ezen bir şeyde şampiyonluk da kovalıyorsun. Hani Bayern Münih puan da kaybetmiş. Belki ileride de kaybedecek. Bitti abi. Ya bu Leverkusen mağlubiyeti bayağı bir sıkıntı yaratacaktır onlara. Yani kendi evinde 5 gol yiyorsun ve tribün de full. Hani 1000 kişi, 2000 kişi veya boş tribüne de oynamıyorsun. Bayağı dop dolu tribün. 10 bin kişilik tribün. 10 bin kişiliğe gene benim için dop dolu yani. Bayağı bir çünkü etkisi vardı tribünlerin. Ya bayağı güzel. Bak abi çok güzel. 5 gol yedik falan diye böyle bir resital sundum. Yani diyebileceğim bir şey yok. Rose'de de suç var. Yönetimde de suç var. Ya bu takımın bas bas bağırıyor. Stoper lazım. Yani Emre Can'mış, Witsel'miş. Bunları stoperle oynatarak da çözemezsiniz. Bir stoper alınması lazımdı. Ha, Süle hayırlı olsun ama bu sezon gene taraftarına kanser bir sezon yaşatacaklar belli. Şampiyonluk gene hayal diyeyim. Sana vereyim. Biraz da sen sor.
Yani evet. Dortmund resmen hezimete uğradı. Yani savunmasını zaten kötülüyoruz. Sürekli söylüyoruz. Bunlar yani çok güven veren oyuncular değil. Sıkıntı var. Yeniyor. Her maç gol yeniyor. 21 hafta olmuş. Gol yemediği maç sayısı sadece 2. Dedik bağıra bağıra geldi. Yani çünkü başka takımlar evet atamadı bir şekilde. Ya da Dortmund zaten çok gol atıp rakiplerin şeyini kırdı. Ama Haaland'ın da olmadığı bir maçta, yani ileride rakibe çok baskı hissettiremeyeceğim bir maçta. Şansına bu takımın Leverkusen olması. Yani ileride artık hani forvetlerin kuvvetli olması değil, tahrik gücü yüksek bir takım denk geldi bir de.
Evet.
Ki işte Haaland olmayınca savunmayı da iyice önde kurdular. Yani sıkıştırdılar Dortmund'u. Çünkü biliyorsun ki arkaya atılsa kim atacak golü yani? Malen mi atacak? Ne bileyim. Kim atacak ya? Atacak adam mı? Royce mi atacak? Yani ne yapacak? Şeyi mi dövecek? Tahı mı dövecek? Biliyorlardı böyle olacağını. Resmen Dortmund'da sezon başından beri sıkıntısı, bağıra bağıra söylediğimiz sıkıntısı en son geldi ve patladı. Ama biraz geç oldu. Keşke böyle bir maçı devre arasından önce yaşasalar. Sıkıntıyı o zaman görselerdi. Yani onların aslında şöyle baktığınız zaman ikinci yarının, ligin ikinci yarısının ilk kazası oldu. Ama felaket bir kaza oldu. Yani fark yine 9 puana çıktı. 9 puanlık farkla açmışlardı. Münih'in ilk hafta kaybetmesinden dolayı 6'ya inmişti. Umut'la 2-3 haftadır devam ediyorlardı. Tekrar 9'a çıktı. Çünkü Münih dolu dizgin geziyor. Dediğim gibi moral bozdu. Leverkusen tarafına bakarsan tam da Leverkusen 3 maçlık bir seri yakalamış oldu onlarda. İkinci yarının lideri durumda şu an. Sadece ikinci yarıdaki 4 maça göre puan durumu dizersen 10 puanla lider durumda Leverkusen.
Averajı da artı 20 yaptı.
Maçta da tabii averajı da katladı ki şöyle bir örnek vereyim. Leverkusen şu an 54 gole ulaştı. Daha 21. hafta 13 maç var. Geçen sene 53 gol atmıştı bütün sezon Leverkusen. Yani ligin bitimine 13 maç kala geçen sezon golde, attığı golden daha fazlasını attı şimdi de. Çünkü geçen sene biliyorsun Peter Bosz yani forvet attığından bir türlü ödün vermeyip gol atamayan organizasyona devam etmişti haftalarca. Şimdiden Leverkusen geçen haftaki gol sayısının çok üstüne çıktı. Çok da üstüne çıkacak gösteriyor. Çünkü hakikaten gol şeyi çok yüksek. Ki Wirtz de kendini buldu. O da Kasım'dan beri ilk golünü attı. Açıldı tekrar. Dediğin doğru. Dortmund'a bağıra bağıra söylüyordu. Takımın stopere ihtiyacı var. Yani Hummels'in yaşı artık ilerledi. Akanji saatli bomba. Ne yapacağı belli değil. Bir maça çıkıyor. Adeta prime Sergio Ramos gibi. Diyorsun ki ya bu adam da yeriyoruz meriyoruz ama Akanji yani falan diyor. Ya bir maça çıkıyor. Diyorsun ki yani bu nedir? Keşke Bekir Ritegün falan oynasaydı diyorsun. Yani aratıyor. Zagadou zaten düzenli oynayan oyuncu değil. Pongracic düzenli oynayan oyuncu. Ya Witsel'i kullanıyorsun orada yer yer. Emrecan'ı kullanıyorsun falan. Ya olmaz yani. Zaten beklerin ya hakimi falan değil yani. Rakibi tehdit edip zaten ileri süren oyuncular değil. Guerrero öyle ama Guerrero da o kadar fiziği güçsüz ki oyuncular korkup da hani geri çekilme şeyi duymuyor. Ki bu maçın bence en ağır şeylerinden biri. Yeri gelince çok özür. Yani Bellingham çok felaketti bu maç. Yenilen gollerde yani kaptırılan toplar hakikaten.
Davut da öyle. Davut'u da hiç beğenmedim ben.
O da öyle yani çok kötü. Yani diyecek hiçbir şey yok. Yani bas bas bağıran stoper attı resmen. O ilk gol hakikaten nedir? Yani kaleci şut çekiliyor. Ya sen stopersin. Üstüne şut gelen kalecinin üstüne koşuyorsun ya.
Bir de yani bayağı hızlı çekilmiş. Gidiyor ya. Duramıyorsun. Duramazsın.
Onu diyorum yani. Yani kaleci topu tutsa gene kaleciye çarpacaksın sen. Yerde yatan kalecinin üstüne bak. Yani nereye gidiyorsun? Topu sektirme ihtimali var. Yani yersin gol. Hakikaten şut çekildiği an gördüm. Kaleciden sekerse kaleye girecek. Hakikaten gördüm. Öyle oldu.
İnsan bari yani koşar arka direği tutar yani. Ne bileyim.
Ya onu yap yani. Kalecinin arkasına geç. Ya da şut çekti oyuncu zaten. Oyuncunun koşabileceği yeri kapat. Yani sekebileceği topun yere doğru hareket. Felaket. Yani ben burada Roze'ye çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü çok bağıra bağıra geldi. Roze geçen sezon ortasında mıydı? Açıklandı seneye Dortmund'un başında diye. Yani Gladbach ne buhranlar geçirdi antrenörü gitti diye o zamandan. Yani çok büyük haksızlık şöyle. Ya Roze geliyor. Sen takımın sırtlayan oyunculardan biri olan Sancho'yu satıyorsun. 85 milyona. Yani Balerdi'yi satıyorsun. 22 yaşında bir stoperi gönderiyorsun 11 milyona. Yerine kimseyi almıyorsun. Yani dileğini iyi gönderiyorsun. En iyi ön liberolarından.
Rose'de de biraz şey var yani. Hani istemesi lazımdı büyük ihtimalle.
Ya istemiş yani. De olabilir. Yani anlamamış olabilir. Ki sen istemese bile yönetimsin yani. Diyeceksin ki hocam 100 milyon oyuncu sattık. Bak çok iyi yani ligin en iyi asist kral sol kanadımızı sattık. Genç stoperimizi sattık. Bunlar yaşlı oyuncular. Yani Dileğini gibi geçen sene banko oynamış ön liberomuz. Yani savunma güvenliği düşecek. İşte baktığın zaman yani yaptığı satış 110 milyonu buluyor sezon başında Dortmund'un. Alınan da oyuncular Donyel Male.
40 milyon. 30 milyon.
Yani onu da Sancho yerine aldın. Tutmadı. Yani Sancho kadar olmadı. Kobel'i aldın çok güzel ama o Allah'ın emriydi. Kim gelirse gelsin kaleyi kapatman lazım. Hiç de büyük hiç güvenmedi geçen sezon. Böyle bir transfer şarttı. Yapılan en iyi transfer o. Savunma Pongracic'i kiraladın Wolfsburg'dan ki orada oynamayan bir oyuncu zaten. Geçen sene de orada oynamıyordu.
Bu seviyenin oyuncusu değil yani.
Değil. Yani en kötü senin devre arasında şunu demen lazım. Ya bak hocam biz yani 74-75 milyon karımız var transferden. Böyle para var elimizde. Ya çok uzağa gitmene gerek yok. Bu ligde çok iyi oynayan bir Niakate var. Bak gol attı bu haftada penaltıdan ki efsane penaltı attı. Tam dediğim gibi öyle üst köşeye dam diye vurdu. Kaleci köşeyi de bildi uzandı da tutamadı.
Ya çok da öyle aday var alınabilecek.
Yani. Aynen al. Ya, uzağa gitmene gerek yok. Yani gidip de böyle varan getir demiyorum yani. Sen gidip de ne bileyim süper 18 delikli getir demiyorum.
Niakate yani. Olur. Şulatar
Niakate var. Endika var. Bu ligde. Var. Her hafta gol atıyor neredeyse. Yani savunmada zaten adam duvar gibi. Bir de her hafta gol atıyor. Yani kafa toplarında değil. Sen Hummels'ten gol beklettiğini şu an oynuyorsun. Çünkü gol atıyor bazen. Endika daha çok atıyor. Bunlar bir de genç oyuncular ki şöyle bir piyasa değerlerine baktığın zaman senin elindeki Hummels'ten, Akanji'den daha düşük fiyatlara bulan. Yani sen şimdi desen ki Akanji'yi vereyim kafa kafaya takas. Yani bugün kafa karıştı ama sezon başı desen çoğu takım buna girerdi. Hı. Derdi ki ya Dortmund'un stoperi kafa kafaya. Yani bir şeyler yapılması lazım. Bilmiyorum transfer tahtası kapandı mı çok emin değilim. Şu an sen bilmiyorum biliyor musun? Ben henüz kapanmadı diye biliyorum.
Yok şey kapandı. Avrupa'nın bitti.
Kapandı mı? Tamam, Türkiye'de kapanmadı için o zaman. 8'i diyor çünkü hatırlıyorum burada.
Evet.
Yarın son bugün 7'si. Yani çok kötü. Yani Dortmund savunmayı kapatmadığı sürece yani gene maçlarını kazanacaktır. Ama bu maç resmen haftalardır söylediğimiz şey bağıra bağıra geldi ve hakikaten yıkım yüzü yüksek bir takımın neler yapabildiğini gördük. Ki bu maçı da ders diye çoğu rakip de izleyecektir savunma zaaflarını, neler yaptığınızı. Dortmund işi buradan sonra çok zor. Yani Dortmund'un ya yani her maç Haaland'ın olması lazım. Yani rakiplerin korkup da ileri çıkamaması lazım.
Haaland'da olsa ne olacak yani o savunma böyle ki?
İşte ya da alttan artık böyle altyapıdan muhteşem bir wonderkid çıkacak. Böyle diyeceksin ki ya bu nereden geldi? O da çok olası görünmüyor. Evet, ben de Dortmund biraz erken lige havlu attı gibi görüyorum. Yani önümüzdeki 3-5 hafta, yani bu Şubat ayı boyunca Münih bir kaza yapmazsa Dortmund daha da puan kaybedebilir. Erkenden havlu atabilir. Yani rakipsiz bir 3 ay geçirebilir Münih. Ama Dortmund bu gidişle yani ikincilik koltuğunu da devredebilir. Bilmiyorum. Seneye neler yaparlar çok merak içindeyim. Ama bu stoperlerle bir sene daha geçmez.
Şimdi Süley'i diyelim, hani sezon sonu gelecek, hayırlı olsun da yani yanına da
mutlaka... Süley'in de çok verimli olacağını düşünmüyorum.
Burada. Yok, verimini geçtim. Hani verimle birlikte yani Süley'in yanına da gene adam lazım olacak yani.
Adam lazım. Dortmund'un savunma sıkıntısı zaten böyle, tam oyuncular çevik ama hata yapıyor. Süley çevik bir oyuncu da değil. Tek başına savunmayı sırtlayacak bir oyuncu. Süley yanında zaten çok hızlı bir stoper varken kafa toplarında etkili olan ya da omuz omuza girebildiği rakibi yıkabilen bir oyuncu. Genelde hızlı bir oyuncu Süley'in yanına atıp geçiyor. O da bizi şaşırtıyor bazen yaptığı koşularla, ama Süley'in tek başına ben buraya çözüm olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi böyle hem savunma yanı güçlü hem de çevik. Bu saydığım iki örnek gibi, yani Niakate ve Endika gibi o tarz, yani hem çevik hem güçlü oyuncuları. Ya Tah bile olur ya. En kötü Tah'ı getir yani.
Tah biraz da şey bir ihtimal de, ben biraz hani Gladbach'tan belki Elvedi'yi koparabilirlerse hani ligin
konusu öyle. O da güzel aday. Yani ama bir şey olmaz. Yani şunu diyebiliyor musun sen? Akanji ile hangisi oynadı? Pongracic oynamadı değil mi?
Hı-hı. Akanji ile şey oynadı. Zagadou oynadı işte.
Ha, Zagadou oynadı. Şimdi Akanji ile Zagadou yerine yedekte oturan Hummels ile Pongracic daha iyi olurdu diyemiyorsun. Onlara da güvenelim.
5-2 biterdi. 3-1 biterdi yani.
Ha, en fazla öyle olurdu. Ki o da soru işareti. 6-7 de olabilirdi.
Evet.
Yani bilmiyorum, Dortmund'un ciddi, ya sadece savunma değil ileride, yani Rose'ye çok büyük haksızlık, 75 milyon kar edilen bir şeyde çok sükseli gelen antrenöre doğru düzgün transfer yapmamak, Kobel dışında. Ya malen bir yatırım tutmadı olabilir ama devre arasında olan bir şeyler daha yapman lazımdı. Ben Rose'ye biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum.
O zaman hele kısaca görünce. O zaman kısaca bir Wolfsburg-Fürt maçını da bağla, haftanın enlerine geçelim.
Tamam, işte o zaman kaldığım yerden onu devam edeyim. Mesela bak, Wolfsburg'un başına da Kohfeldt getirildi. Kohfeldt felaketler yaşadı. Ya Kohfeldt'e şu devre arasında çok daha iyi transferler yapıldı. Yani aksini söyleyen iddia eden varsa artık bilmiyorum, bize ulaşabilirler mi? Bir yere bir mail yazıyor muyuz kanala? Ulaşsınlar. Yani Wolfsburg için resmen diriliş maçı oldu. Ama rakibin Fürth olması tabii ki soru işaretlerini devam ettiriyor. Yani bu Wolfsburg için tamam, buradan sonra alır gider demek değil. Zayıf bir rakibe karşı alınmış şey. Kesinlikle Kruse'nin transferi çok etkili oldu. Gördük yani, maçlara henüz bir asist yapmadı, gol atmadı ama o varlığı, oradaki pas trafiğini o kadar iyi etkiledi ki ileride. Yani gollere resmen şey açıldı. Gerçi son iki gol tamamen savunmadan sekip kaleciyi terste bırakan iki gol. Ama varlığı ileride pas trafiğini çok etkiledi. Onun dışında Bronx hakikaten ligin ilk yarısında çok oynamayıp ona rağmen bu maç patlama yaptı. Onun adına da ilginç ki en hoşuma giden şu oldu. Weghorst'u gönderdi Wolfsburg. Yerine Binde aldı. Ve yani bir gün beklemedi bu transfer. Biz şimdi Türkiye'de
hazırdı büyük ihtimalle zaten.
İşte güzel olan bu. Yani elindeki oyuncuların gitmesine ihtimaline karşın hazırda oyuncu tutuyorsun. Yani demek ki anlaştığın isimler var. Ya da hemen anlaşabileceğin isimler var ki Jonas Wind çoğu Avrupa kulübünün ciddi yakından takip ettiği bir oyuncuydu bu sezon. Sene sonu ben nereye gidecek diye düşünüyordum.
12 milyona gelmiş. 12
evet
milyona.
Ciddi, yani ki sene sonu gene isteyecektir. Wolfsburg'un kapısını çoğu kişi çalacaktır. Çok gol atmasa bile. Bu çok büyük bir transfer başarısı. Yani Weghorst'u, bir oyuncuyu kaybediyorsun, hemen yerinde oluyorsun. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki takımlardan alıştık. Oyuncu gönderiliyor. ha o geldi, ha bu geldi. 20 gün böyle transfer, o gelecek, bu gelecek, üf işte o geliyor, bu geliyor. Sonra kimse gelmiyor. Son 3-4 gün transferin altyapıdan çıkan bir oyuncu pohpohlanıyor. İşte geleceğin yıldızı ya, alacak, yürüyecek. Ne oluyor? Sonra 2 maç oynuyor. Transfer kapandıktan sonra oyuncunun yaptığı hatalardan oyuncu elinde kalıyor. Oyuncu da harcanmış oluyor. Genç oyuncunun da kariyeri yanıyor. Takımlar da yanıyor. O yüzden Wolfsburg için iyi bir hafta oldu. 4 galibiyetler, net bir galibiyet. Moral de oluştu takıma. Fürth de ikinci yarıya ligin namalip başlamıştı. 2022 yılında henüz mağlubiyeti yoktu. Onlar da ilk mağlubiyetini almış oldu. Acaba toparlanır mı derken onların da resmen suratına tokat gibi bir 4 yapıştı. 3 ay sonra gelen Wolfsburg galibiyeti benim yüzümü birazcık güldürdü açıkçası. Ama bakalım ciddi rakiplere karşı bu ivmeyi sürdürebilecekler mi? O merak konusu. Ama değil mi? Yani Kruse Wind transferi hakikaten etkili olmuş. Bu arada Brooks'la Rakuan'ın arasında da Bornau'nun sıkıştırılması, üçlü savunmaya dönülmesi çok etkili oldu. Bornau bu maç bayağı çünkü etkiliydi. Yani Lacroix, Brooks hata yapıyor biliyorsun son haftalarda. Özellikle Lacroix'ın açıklarını çok iyi kapattı. Hiç göze çarpmadı. Güzel. Yani Kohfeldt gibi çok kötü giden bir antrenöre bu imkandan sağlanıyorken bir kere daha söyleyeyim. Rose'ye bunun yarısı kadar transfer yapılmaması çok ayıp. Tekrar söylüyorum. Burada bağırıyorum.
Evet, çok ufak şey bir ekleyeyim, sonra haftanın enlerine geçeceğim. Leverkusen bu ara transfer döneminde Serdar Azmun'u aldı. Hatta sezon sonu anlaşmıştı.
O da çok
ama güzel. Sonra evet bir parayla, aynı Zakaria gibi bir cüzi bir bedelle takıma katıldı. O da ilerleyen haftalarda büyük ihtimal göreceğiz. Çok büyük bir çok katkı verecektir. Çok iyi transfer olacak. Diğer taraftan Amiri kiralık verdiler Genoa'ya. Red Sox'u da Verona'ya sattılar. Leverkusen'de de öyle bir değişiklik var. Gelelim haftanın enlerine, haftanın takımı. Ne diyorsun?
Yani ben Leverkusen tabii ki. Leverkusen diyeceğim.
Yani evet. Net ben de haftanın. Ben de Leverkusen diye düşünüyorum. Bir ihtimal de Augsburg. Yani plase seçeneğim de Augsburg. Yani Union Berlin'i sürklas etmeleri ligin dördüncüsünü. 2-0'lık net bir galibiyet. Onlar adına gayet güzel. Haftanın oyuncusu.
Ama ben gelmemize rağmen bu hafta gene Zomer diyeceğim ya. Yani çünkü Gladbach bu bir puanda kaybedebilirdi. Zomer gene en azından bu bir puanda tuttu. Yani takımı resmen suyun üstünde boğulmamaya çırpınırken yani alttan iten tek kişi. Yani bu hafta gene hakkını vereyim. Çünkü kurtarışları hakikaten benim çok gözüme çarptı.
Evet. Onu da söyleyebiliriz. Ben de haftanın oyuncusu adayı böyle biraz daha değişik düşündüm. Oyuna girip de sonradan yaptığı etki sebebiyle Rustić. Evet. Yani ne kadar attığı bir gol birinin sırtına çarpıp girmiş olsa da gene de sonradan girip maçı çeviren adam görüntüsünde olduğu için haftanın oyuncusu adayım. Benim de biraz o. Gelelim haftanın tenekesi. Zaten deli gibi sövdük yani. Teneke bellidir herhalde haftanın tenekesi. O kadar uzun uzun şey yaptık. Borussia Dortmund stoperleri. Hem Akaji hem Zagadou ikisine paylaştırabiliriz.
Jote ile Bellingham arasında kaldım açıkçası. Bellingham
tamam, sen de.
Bellingham diyeyim ben de o zaman.
Sen yani de Bellingham diyorsun. Dortmund'dan seçtik haftanın tenekeden. Gelelim haftanın en tartışmalı kısmı, haftanın golü. Kim haftanın golü?
Vallahi bu hafta çok güzel plase goller oldu. Herkes aynısını attı neredeyse. Ama ben Serra'nın golünü bir tık daha öne çıkardım. Çünkü o gol öncesi bayağı böyle dans etti rakiplerin içinde. Önünü açtı ve çok net bir vuruş yaptı. Ben bu hafta bir elefantten Serra'ya veriyorum.
Ben de açıkçası şimdi ödülü vereceğim ama bir yandan da üzüldüğüm kısmı da söyleyeceğim. Hepsinin haftanın golü Haan oldu. Çok harika bir gol attı. Çok severim bu tarz golleri. Ama Modest'in golünde de aklım kaldı yani. O inanılmaz falso. Çok acayip bir falso ile attı. Tah'ın golü ve şeyin golü seçildi. Hrust için attığı o kornerden gelen voleyle ama o şutun gidiş şekli benim hiç hoşuma gitmediği için ben haftanın golü seçemedim. Böyle seke gelişine vurulan top böyle seke gitti mi benim için çok da güzel gol oldu. Hani yerden sert gitse böyle bir anda fişek gibi köşeden girse o zaman kabul edebilirdim de ama böyle şey gibi teke gibi sıçraya giden top benim çok gözüme hoş gelmiyor. O yüzden ben haftanın golleri arasında seçemeyeceğim kendilerini. Gelelim 22. haftanın programına. Onu da verelim. Cuma günü Leipzig-Köln maçımız var. Cumartesi günü 5.30'da Frankfurt-Wolfsburg, Mönchengladbach-Augsburg. Freiburg, Mainz, Bochum, Bayern Münih, Fürth, Hertha Berlin maçları var. 8.30'da da Leverkusen Stuttgart'ı konuk edecek. Pazar günü Union Berlin Dortmund maçı 5.30'da, 7.30'da da kapanış maçı Hoffenheim Bielefeld. Diyelim bu ara pazar günü maçları güzel gidiyor. Allah bozmasın diyelim. Böyle devam pazar maçları. Böyle güzel.
Bu hafta hakikaten pazar maçları haftanın geri kalan her maçından güzeldi son iki maç.
Evet, o yüzden bu hafta artık biraz pazarları keyif çatmaya başlayalım diyelim. Gençlerim çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
21. haftayı da geride bıraktık. Artık haftaya 22. haftada tekrar görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşürüz. Yeah.